Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
Abdülkerim Vurmaz ve Melih Şendil'le Offside Bayrağı başlıyor.
Efendim hepinize mutlu günler. Abdülkerim Durmaz'la yerimizi aldık. Cuma saatler 14'ü gösterdiğinde canım hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldin.
Teşekkür ederim de sen hoş geldin. Ben hep buradayım.
Geçen hafta arkamdan Doğan Öncel'le bir örgüt evi kurulmuş burada. Abdülkerim Durmaz önderliğinde. Böyle masaya yatırılmışım, satırlarla doğranmışım.
Yok.
Duyduklarıma inanmadım ama.
Yok. Masaya yatırıyoruz gündemimizi diye tanıtımımız var ya abi. Onu Melih Şendil'e eklemek gerekiyor.
Doğan Öncel sağ olsun. Senin bu ikide bir zırt pırt tatil işini diline doladı.
İkide bir.
O öyle diyor. Onun ağzından anlatıyorum. Ben de ona şiddetle karşı çıkıp adam hayatını işte radyo gole verdi. O bütün ağır işçi gibi burada çalışıyor adam. Bırak da iki gün kendine gelsin dedim.
Ya mesela şey demedi. Ne tatili bu? Yazın olsa yaz tatili, kışın olsa kış tatili demedi. Demez.
Demek ki Doğan'a keseceğim faturayı.
Demedi yani. Tabii ki. Demedim diyene de hiç kızarım.
Tamam. Pekala. Efendim bugün İstanbul semalarında F-16'larımız uçuyordu. Ya. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları. 100. yılımız, Barış Manço'nun bir hayali vardı. 100. yılında 2023'te tüm Türkiye kırmızı beyaz olsun.
Evet.
Cumhuriyet nerede?
Küçücük elleriyle al bayrağımızı heyecanla dalgalandıran çocuklarımızın yüzlerinde. Kışla da maç seyrederken
bir gol unutturur her şeyi. Kavga edercesine sevinirim. Dans eder ama kıvırmaz.
Cumhuriyet nerede?
O sevinç gösterisinin şifrelerinde.
Cumhuriyet nerede?
Filenin sultanlarının bize yaşattığı gururda.
Şampiyon! Muhteşem sultanlar, Avrupa'nın en büyüğü. Milletler Ligi'nden sonra Avrupa şampiyonluğunu da kazanıyoruz.
Cumhuriyet nerede?
Bayrağını balkonuna, camına, canına asan insanımızın yüreğinde.
Vatan sağ olsun!
Anıtkabir'e koşan her Türk'ün özlem, gurur ve yaşla dolan gözlerinde.
İstikamet bayrak! Uygun! Mor!
Cumhuriyet nerede?
Menderes Ovası'nın bereketinde, Patara'nın kumlarında, masmavi denizlerimizde, Karadeniz'de, yaylalarda, Diyarbakır'da, Adana'da, Trakya'da, Arıburnu'nda.
Cumhuriyet nerede?
Dolmabahçe'de saygı nöbeti tutan askerimin, polisimin gözyaşında. Abdülkerim abi, kızın yurt dışında okuyor. Türkiye'ye gelince ne hissediyor? Onu Atatürk Havaalanı'ndan aldığınızda ne diyor?
Vallahi kızım da derler ya, babasına çekmiş. Hı. Kızım da benim gibi. O da ülkesine, vatanına aşık. Eğitimi bitince zaten ülkeye gelecek, dönecek. Ben bunu Melih futbolculuğum zamanında yapardım. Yurt dışına çıkardık ya. Almanya'ya giderdik mesela, 15 gün kalırdık orada, kamp yapardık sezon başı. Almanya, Berlin, hele 80'li yıllarda değil mi? Türkiye'de o zaman daha bu kadar gelişmemiş, birçok şey
çok
eksik.
Gittik. Avusturyalar, Slovakyalar, Macaristanlar. İşte
ama bizim dönemlerimizde Avrupa daha cazip gelirdi. Çünkü Türkiye'de dediğin gibi hayat bu kadar gelişmemişti. Şimdi Avrupa'da ne varsa burada fazlası var. O zaman yurt dışında görürdük bazı şeyleri. Fakat ona rağmen tekrar yurda dönünce, ben o zaman Yeşilköy Havalimanı, Yeşilköy Havalimanı'nda böyle inerdik, böyle eğilip biraz da belki abartırdık, taşı öperdik biliyor musun? Piste inerdik, oh döndüm diye, havası başka.
Yurdum.
Evet abi, havası başka, kokusu başka, insanın var ya hakikaten, Yani tüyleri, yani ülkeme gelince benim tüylerim diken diken olurdu. Yani ve uzun yıl futbolculuktan sonra da yurt dışına çıkmadım. Yani çıkmak da pek istemiyorum. Ya düşün, benim pasaportum eski pasaport. O var ya defterler. Hı hı. Şimdi geçerli değil. Mesela yenisini çıkarmadım. Şu anda benim mesela yeni pasaportum yok. Hiç düşünmüyorum. Hiç yani böyle işte param olsa yurt dışında yaşarım maşan. Dünyanın en zengin adamı olsam hayatta Türkiye'den başka yerde yaşamam. Benim vatanım. Dünyanın en güzel yeri.
Böyle büyük bayraklar falan gördüğümde ben dibine iner. O gönderin dibinde o sesi dinlerim, biliyor musun?
Sen deli misin
o ya? O böyle tüylerimi diken diken eder.
Abi bir şey var. Birinci köprüde geçince böyle tepede var ya hani bir bayrak var. Türk bayrağı kocaman. Hep ona bakarım ben köprüyü geçerken. Anadolu yakasına geçerken. O nasıl bir bayrak değil mi? Kocaman ve dalgalanışı. Dünyanın en güzel ülkesinde oturuyoruz. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Kıymetini bilelim. Ve şuna inanıyorum. 100. yılını kutlayacağımız bu Türkiye Cumhuriyeti ilelebet kıyamete kadar var olacak. Belki var ya, kıyamete kadar birçok ülke mülke el değiştirebilir, yer değiştirebilir. Başka vatan olabilir. Ama ben Türkiye'nin kıyamete kadar Cenab-ı Allah'ın bu Türk milletini özel korumasında olduğuna inanıyorum.
Amin.
Öyle bir şeye inanıyorum. Ve onun için bizim milletimize bir şey olmaz. Sokaklar falan dedin ya, bizim mesela oturduğum semtte şu anda 3 gündür sokaklar kırmızı. Herkesin evine, yani oturduğum semtten de gurur duyuyorum. Bütün apartmanlar, ki yan yana bir ton apartman var, böyle bitişik şey, nizam bizim orada Şişli'de. İstisnasız her dairenin camında Türk bayrağı asıldı. Daha 3 gün önceden.
Olmayanlar da, bu akşam bizi dinleyenler de evine gittiğinde inşallah onu asacaklar. Efendim, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Öyle başladık. Sorularınızı bekliyoruz.
Seni de tebrik ediyorum. Lafım kalmasın. Seninle birlikte temin ki yani şeyi, ne diyorsunuz ona?
Tanıtım.
Tanıtımı müthiş yapmışsınız. Yani adamı savaşa yollarsınız.
Erdem'in ustalığı, öyle diyeyim, post production. Dünkü maçla başlayalım. Beşiktaş ve Fenerbahçe karşılaşmaları seyrettik. Burada yayınlarımızı yaptık. Hocam, diyorsun ya sen, İsmail Türkiye'de Avrupa'daki gibi oynayamaz, hakemler izin vermezler. Dün 3. golü seyrederken sen geldin aklıma. Eğer orada bir anda faul çalsa, elle oynamayı vermese, hızlı oynatmasa hakem, biz o 3. golü göremeyecektik.
Tabii.
Ne kadar etkili ya.
Hiçbir Türk hakeminin, bak istisnasız, hiçbir Türk hakeminin vermeyeceği bir karar. Mutlak sürede Ludogorets'le oyuncuya faul çalınır.
Tabii.
Orada adamlar da son dakika o son faulü kullanırlar. Fenerbahçe kalesinde bir tehlike yaşanır. Ve maç öyle biter. Uzatmaların zaten son dakikasıydı. Topun üstüne düştüğü için Ludogorets'le oyuncu Fenerbahçe lehine el veriyor. Yani bırak faul vermeyi, Fenerbahçe lehine de el veriyor. Şimdi burada bir Türk hakemi olsaydı o pozisyonda Fenerbahçe aleyhine faul çalınırdı.
Kesin
bak, %100 Türk hakemleri bu kadar. Yani bir Türk hakeminin yönettiği maçta rakibe arkadan baskıyla bastırıp top kapman, deveye hendek atlatmak kadar zor bir şeydir. O %100 faul çıkar oradan. Büyük ihtimalle. Hele büyük takım oyuncusuysa, mesela büyük takım oyuncusuna pres yapıp top kapma ihtimalin çok azdır. Ya mesela Galatasaray, Sivas ya da Fenerbahçe, Alanya maçında Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın stoperlerinin bir Anadolu takımın santraforu arkadan gelip top bassa, temiz bile alsa, o stoper kendini yere bıraktığı an seyirci gürültüsüyle büyük takım lehine faul çalınır. Ve net, hep öyle oluyor.
Net.
Benim 80'li yıllarda oynadığım dönemde de öyleydi. Hala değişen bir şey yok. Hala. Sonra diyoruz ki işte takımlarımız Avrupa'da mücadele ederken oyun orada durmuyor, hakem oynattığı için işte 60 dakika kondisyonumuz var. 70 dakikada bitiyoruz. O Ajax'a hala görüyoruz değil mi? Bunun bir numaralı sebebi, tabii ki başka sebepleri var. Türkiye'de yapılan antrenmanlar.
Türk hakemleri diyorsun.
Ama bir numaralı sebebi hakemlerin oyunu böyle zırt pırt tempo kazanmasına müsaade etmemelerindendir. Ve bu böyle temin dedim ya, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacaktır kıyamete kadar. Bu iş kıyamete kadar da Türk hakemleri zırt böyle pırt tutup çalacaklardır.
Sağ ol, içimizi açtın. Ha, sağ olasın. Bize moral aşıladın ama ben İrfan Can Kahveci'nin o Modric pasını göremiyorum ligimizde. Bu yüzden sürekli kesildiği için oyun. Peki gelelim İsmail Hoca'nın tercih ettiği 11 çok konuşuldu hocam. 11'leri gördüğünde bu rotasyona senin tepkin, reaksiyonun ne oldu?
Valla şimdi önümüzde bir örnek olduğu için tepkim falan olmadı. Bir de rotasyon dediğimiz yani ilk 11 oyuncusu olmayan oyunculara da bakınca gayet de mantıklı geliyor. Ne diyoruz? İşte Fenerbahçe'nin geçmiş yıllarda beğendiğimiz 2-3 yıl önceki oyuncuları Crespo, Zayç, değil mi? Onlar var. Pek yadırgamıyorsun böyle bir maç için.
Ryan Kent var.
Ryan Kent zaten asıl 11'de, ara sıra 11'de hocanın başlaması gerekir denilen oyunculardan, değil mi? Ryan Kent var. Batshuayi geçen sene Fenerbahçe'nin taşıyıcısı, Ziraat Kupası'nı kazandıran santraforu. İrfan Can Kahveci Livo Koç gelmeden gayet başarılı götürüyordu. Osterwolde yükselen yıldız, değil mi? Yani baktığında
soru işareti bende Osterwolde.
Ben genel toplumun bakışı, hı, mesela ne diyorlar? Aa bak adama bu para çok, buna verilir mi diyorduk. Evet, adam nerelere geldi? Hani iyi o anlamda söyleniyor. Şimdi böyle bakınca çok büyük bir tepki göstermedim. Millet de göstermiyor. Bakıyorum sosyal medyadan ve önümüzde bir de örnek oldu. Mesela ben bu kadar keskin rotasyonlara karşı olduğumu daha bu konferans ligi başlamadan söylemiştim, hatırlıyor musun burada sana? Evet. Fakat ben söyledikten sonra bir Norşeland maçı oynadık. Hı hı. Gene böyle 6-7 tane rotasyon oyuncusuyla oynamıştı. Fakat Norşeland'i harika bir oyunla 3-1 yendik. O zaman dedim ki yani Allah Allah, biz yanıldık herhalde. Yani bak rotasyon demek ki iyi bir şeymiş. Fenerbahçe, Norşeland de güçlü bir takımdır. O dünkü Ludogorets'e 7 tane attı. Hatırlatırım yani onu. Norşeland'i bu kadroyla, rotasyonlu kadrosuyla yeniyorsa demek ki doğru. Şimdi oradan gelen de bir özgüven var ya. Rotasyonda tutmuş Norşeland maçı örnek. Gene bir rotasyonda çok büyük tepki vermedim yani. Fakat dediğim gibi aynı tempo, Fenerbahçe'nin aynı ritim şeyi olmadı maçta. Fenerbahçe'nin bir ritmi var. Ligde de, Avrupa'da da, hele son maçlarda, değil mi? Çok yani çok ritmik oynuyor. Çok tempolu oynuyor. Onu görmedik bu maçta. Başlangıcından ilk yarı sonuna kadar görmedik.
Bunun sebebi?
Ben bunun sebebinin konsantrasyonla ilgili olduğunu düşünüyorum. Fiziksel olarak değil, konsantrasyonla ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe takımı Ludogorets maçında %1 milyon favoriydi zaten. Ludogorets takımı öyle ya da böyle geçen 10 gün önce, işte 15 gün önce 7 tane yemiş şeyden, ne o, Nürşelen'den 7-0. Sen burada Nürşelen'te 3 atmışsın. Adamların antrenörü yok, düşün yani. Bir daha yeni bir adam hocayla geldiler. Yani 3 gün önce hocalara gitmiş. Konferans liginde iddiaları yok gibi Ludogorets'in. Efendim maçı, bu maçın neresinden bakarsan bak favorisiydi yani. Oyuncu da bunu biliyor. Biraz böyle nasılsa biz bu takımı yeneriz diye düşünmüş oyuncu. Zaten oyuncunun düşündüğü gibi oldu. Nasıl olsa yendiler. Öyle değil mi? Yani nasıl olursa yeneriz. Biz kötü de oynasak, çok temposuz da oynasak bir şekilde biz Ludogorets'i yeneriz mantığıyla çıkmışlar. Zaten öyle de oldu. Ya bir şekilde yendiler, öyle değil mi? Kötü oynadı, eksik oynadı, bir şey oynadı ama bir şekilde yendiler. Ben hani maçın geneline baktığımda Ludogorets daha canlı gibiydi, değil mi? Daha iyi mücadele eden, daha fazla sert oynayan, değil mi?
Bence orta saha çok yumuşak kaldı. Ya Zayt özellikle fiziki olarak hiç hazır değil.
Evet, ama 3-1 yendi ve Fenerbahçe bütün söylediklerine rağmen 3-1 yendi. Bir de o dediğin Zayt, katılıyorum sana, 2 gol attı. Yani anlatabiliyor muyum? Ha, bir şekilde yeneriz demişler oyuncular ve bir şekilde yendiler. Hani şey olarak da benzettim biraz, bilmiyorum benzer mi? Galatasaray Bayern Münih maçı. Galatasaray, değil mi? Övgüye mazhar bir oyun oynadı.
Evet.
Çok mücadele etti, değil mi? Elinden gelenin fazlasını yaptı. Beklediğimizden ya da Galatasaraylıların bile beklediğinden daha fazla gol pozisyonu üretti, değil mi? Ama maçı bir şekilde, maçın favorisi olan Bayern Münih kazandı.
Değil abi, kaybetti.
Hayır, Bayern Münih kazandı diyorum maçı. Tamam. Bir şekilde Bayern Münih kazandı.
Hayır ama öyle bir hava oluşturuldu ki, yani çok iyi oynadık. Abi kaybetti Galatasaray.
Ama iyi oynayarak kaybetti.
Ya tamam da sonuç, ameliyatın sonucu ne abi?
Son ya, 30 dakikada iş zaten koptu.
Onu sonra konuşuruz. Benim söylediğim şey şu. Yani
ben anlayamadım, Galatasaray Bayern Münih maçıyla nasıl bunu, hangi açıdan bağdaştıracaksın?
İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Ludogorets de çok iyi oynadı. Bana göre Ludogorets çok iyi oynadı.
İyi oynadı, evet.
İyi kapandı. Hele ilk yarı hemen hemen Tadic'in bir kafa vuruşu dışında pozisyon vermedi. Kendisinden beklenenin çok fazla üstünde bence gol pozisyonu buldu. Birkaç tanesini İrfan Can Kahveci kurtardı. Birkaçı defanstan döndü. İkinci yarı, değil mi, hatırlıyor musunuz? Kendi kalesine atıyordu şey, tekrar bir şut attı. O Torvald'e son anda ayak koydu. Anca zorladı falan. Birçok bunu mesela Ludogorets'ten beklenmedik kadar bence iyi oynadı. Çok etkili oynadı. Kesinlikle. Fenerbahçe kötü oynadı. Ama bir şekilde 3-1 yendi. Ben de diyorum ki Galatasaray muhteşem oynadı. İlk yarısı özellikle, değil mi? Baskı, maskı, rakibi çıkarmadı. Ya
bir ara Bayern Münih çıkamıyordu. Ama Galatasaray bir, önde basıyordu.
Evet, ama bir şekilde klas. Yani Bayern Münih, şimdi bugün Bayern Münih dünyada o maçın favorisi herkes tarafından. Öyle değil mi?
%100.
İşte bir şekilde kötü oynayarak da, ya da Galatasaray çok iyi oynadığı için kötü oynayan, öyle diyelim, öyle olduğu halde maçı bir şekilde işte Sanesi'yle, Manesi'yle, Komanı'yla yakaladığını gol yaptı adamlar. Tık vuruyorlar, gol oluyor, anladın mı? Yani kalite becerisi.
Basit oynuyorlar.
Evet. Yani Ludogorets de çok iyi oynadı. Fenerbahçe iyi oynamadı ama bir şekilde Fenerbahçe kazandı. Yani kaliteli olan, daha kaliteli olan, daha şey olan bir şekilde maçı kazanıyor. Bu anlamda söylüyorum. Yoksa anladım, maçlar anladım, aynı değil. Ludogorets kim? Bayern Münih kim? Demiyorum ama şeyler, konumlar aynı. Yani Bayern Münih üstte bir takım Galatasaray'a göre, fakat iyi oynayan Galatasaray. Ama maçı kazanan, kötü oynayan Bayern Münih. Burada da Fenerbahçe üstte olan takım, Ludogorets altta olan takım. İyi oynayan takım kim? Bana göre Ludogorets. Fakat yetersiz oynayan, geçmiş maçlara bak da yetersiz oynayan Fenerbahçe kazanıyor. Anlatabiliyor muyum? Bunu, ha, bu kalite şeyini söylemeye çalıştım.
Anladım.
Yoksa maçların, rakiplerin birbiriyle hiçbir alakası yok. Söyleyeceğim bu yani. Onun için ben Fenerbahçe'nin oyunu, 3-1 kazansa da Fenerbahçe, baktım eleştiriler görüyorum. Kızmasın insanlar, eleştirilebilir. Ya 3-1 kazandım. Evet, eleştirilebilir abi. Yani çünkü alışıyorsun çok iyi, pas hatası az yapan bir takım, tempolu bir takım seyrediyorsun 18 maç, değil mi?
Evet.
Şimdi böyle oyun görünce, bol bol ele ilk yarı pas hatası yapan, topu ayağında çok tutamayan, oyunu bir o tarafa yıkamayan, İtat için kafasından başka gol pozisyonu üretemeyen bir takım görünce insan, acaba bu kadar rotasyon olmasa mıydı, ya da oyuncular isteksiz miydi falan filan diye bir takım eleştiriler olmuş olabilir. Ya bence sağlıklı olan da budur. Yani gördüğünden azı, gördüğü an insanlar bir eleştiriye giderler. Bu gayet normaldir. Yani eleştiriden insanlar rahatsız olmamalı. 3-1 kazandık, evet. Ama Fenerbahçe bunun daha iyisini oynuyordu için gene bunu, oyunu bekler insanlar. İki, şeyde de öyle, Galatasaray'da şahane oynadık. İyi, tamam, ama eleştirilecek yönüm var. Biz şahane oynarken niye bu kadar basit 3 tane gol yedik? Tak tak tak gol, tak tak tak gol. Değil mi?
Bunların hepsini konuşacağız.
Bunların hepsi eleştirilmeli. Eleştiride rahmet vardır.
Abdülkerim Durmaz ve Melih Şendil'le Offside Bayrağı devam ediyor.
Hocam, reklam arasında çok sevgili dostumuz Bozkurt Yılmaz buradaymış.
Kardeşimiz.
Onu kaptım, geldim.
Büyük Fenerbahçeli.
Teşekkür ederim hocam.
Aha. Büyük yorumcu.
Evet, öyle, yani tabii ki öyle.
Gerçekten çok olgun, çok böyle spesifik, bu ve buna benzer yorumcuları bulmakta zorlanıyoruz. Futbol severler olarak, izleyiciler ya da dinleyiciler olarak. Hoş geldin sevgili kardeşim.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim bu güzel giriş için.
Estağfurullah. Burada radyo gol gazla gidiyor.
Evet. Biz böyle insanların yüzüne karşı onları motive ederiz. Gidince de arkasından...
Bir de çok yakışıklı bugün.
Arkasından para
değil mi hocam? Çok yakışmış üstündekiler.
Abi hep güzel şeyler giyiyor.
Gidecek misin pendiye?
Gitmeyeceğim de hocama...
Niye? 10 bin liram mı yok?
10 bin lira mıymış bile?
Yandaki apartman ev kiralamış. 3 saatliğine 10 bin lira maç seyretmiş.
Bizim yeğenimiz 1000 liraya kiraladık diyor. İyi dedim.
Ben Ümit Karan'dan 10 bin lira borç istedim, vermedi.
Kim?
Ümit Karan.
Niye vermedi?
Dedim gel 10 bin lira gidelim 3 saat kiralayalım orada maçı seyredelim.
Metroya yakın diyorlar.
Peki şimdi oradaki evde balkonda falan seyretmek güzel, gırgırı falan güzeldi. Adamın bir tanesi orada sinirlense, o balkondan aşağı bir şey atsa.
Sen beni dinledin
apartman
mi?
Kapanır.
Yok, dinlemedim.
Apartman kapanır.
Şimdi bak Bozkurt, sen dedim ki hani sen beni dinledin mi? Dedim.
Yok, dinlemeden sordum.
Dinlemeden söyle. Çünkü ben bizim Doğan'la Bole'de bir programımız var. İki gün önce Ters Köşe diye Bole'deki YouTube kanalında bunu anlattım, bu olayı. Çünkü ben böyle bir olay yaşadım. İstanbul'da Karagümrük meşhur Vefa statı vardır.
Evet.
Karagümrük hep orada oynamak ister Süper Lig'de. Oynatmıyorlar. Güvenlik yetersiz diye. Çünkü biliyorsun tribünün karşısındaki kısımda evler vardır.
Evet.
Statın hemen yanında hepimiz biliriz. Tarihi Vefa statı. Yoksa Pendik statından daha büyüktür. 10 bin kişiliktir. Zemini muhteşemdir. Sadece güvenlik açısından Karagümrük orada maç yapmıyor. 3 senedir Karagümrük'ü şeye yolluyorlar.
Olimpiyata gidiyor.
Olimpiyata gidiyor. Evet. Dağ başına gidiyor.
Trakya'ya gidiyor.
Evet. Şimdi şöyle bir şey anlattım. Bundan 15 sene mi 20 sene mi önce ne Karagümrük 3. Lig'de teknik direktörü de benim. O evlerin altındadır yedek kulübeleri. Yedek kulübelerin üstündedir evler. Bir maç oynuyoruz 3. Lig'de. Karagümrük rakibi hatırlamıyorum. Ben de teknik direktörüm. Benim önümde çizgide tatisinde de maçın yan hakemi var. Yardımcı hakem. O da adam bizim önümüzde koşuyor gidiyor işini yapıyor. Abi maçın 70. dakikaları falan, adam kanlar içinde yere düştü. Bizim önümüzdeki yan hakem. Bir gittik yanına müdahale. Adamın kafası böyle 10 santim falan tepeden yarılmış adam. Yanında da kocaman bir bira şişesi var. Markasını söylemiyorum, o tombiklerden var ya. Bira şişesi adamın kafasına gelmiş hakemin. Buradan böyle 10 santimlik falan açık var, kan akıyor. Sahaya ambulans geldi, yan hakemi aldılar. O zaman böyle yardımcı 4. hakem falan yok. Hakem tek yan hakemle son 20 dakikayı oynattı. Maçı da iptal etmedi. Biz de maçı kazanmıştık 3-1. Yukarıdan dediğin gibi bizim Karagümrük'teki evlerden birinde fanatik Karagümrük taraftarı evden bira içerek maçını seyrediyor ve yan hakemin kafasına oradan yukarıdan şişeyi yolluyor. Yan hakem ölüm tehlikesi atlattı.
Sonra ölür be abi adam.
Sonra ölür polisler yani. Tabii ki eve gidiyorlar, hemen stattan çıkıp arka tarafa gidiyorlar. Apartmandan bu şahsı alıyorlar. Karagümrük kardeşimiz. Karakoldaki ifadesi de şu. Ben maçı seyretmiyordum. Maçta ilgim yok. Bir kasıt yok. Ben evde hanımımla tartıştım. Evde bira içiyordum. Hanımıma bira şişesini fırlattım. Cam da açıktı. Aşağıya düşmüş. Böyle yırttı. Bu semtte konu oldu. Biz günlerce bunu anlatıp birbirimize gülüyorduk. Ya yalana bak falan filan diye. İşte sen dedin ya orada evler var, oradan biri bir şey atsa. Ben dedim acaba beni mi dinledi?
Hayır, dinlemedim işte.
Bakın bu hadise yaşandı. Bunu Karagümrük'te yaşayan herkes bilir.
Ya, güvenlik deyince biz sadece şunu zannediyoruz. Otobüs geliyor ya stada. Onun güvenliği. Kapı açıldı, içeri girdi. O güvenlik değil ki. Şimdi dört tarafında türbün olmayan bütün statlarda problem var. Fenerbahçe yıllar önce hatırlarsın sen. Belki de maçı sen aradın.
Denizli mi?
Diyarbakır'da bir maça gitti. Diyarbakır'daki maçta dışarıda tomaları falan görüyorsun açıdan. Yani dışarıda gaz falan atılıyor. Diyarbakır'ın eski stadı çok sıkıntılı bir stattı. Şimdi evet. Bu tip yerlerde
Fenerbahçe'yi arka kapıdan özel harekat, çevik kuvvet çıkartmaya çalıştı. Bizim de sevgili yönetmenimiz Emre onu çatıya kamera çıkartarak canlı yayınladı. Yani Fenerbahçe aslında stattan tahliye ediyorlar. Öyle bir operasyonu var Diyarbakır Emniyeti'nin. Bizim çocuklar da habercilik refleksiyle bunu canlı verdiler. Ben anlatmadım onu. Mustafa anlattı. Yönetmeni de Emre Kaprol.
Hatırlıyorsun yani.
Tabii canım, ondan sonra Aziz Yıldırım aradı. Dedi ki ne yapıyorsunuz siz? Çekin şu yayını falan. Sonra işte biz Emre'yi aradık. Ondan sonra yayına son verdik. Yani o kamera açısına son verdik. Arkadan tahliye edildi takım. Hatırlıyorum. Yani,
evet.
Diyarbakır Fenerbahçe
maçı. Yani bu hakikaten yani nasıl?
Abi Denizli'de ben yaşadım. Denizli'de biliyorsun kale arkasında büyük büyük apartmanlar. Evet. Oradan atılanlardan, meşale dediğin şişelerden, maçın durduğu, polisin gidip o şahısları aldığı evet. Olayları yaşadım ben.
Hayır, orada Denizli'de şu da olmuştu. Şampiyon olduğu sezon Fenerbahçe'nin bir balkona Galatasaray bayrağı astılar.
Hatırlıyorum. Dörtlük maç. Farfan,
evet.
Hoydonk.
Evet. Dörtlük maçı astılar. Büyük tepki oldu. Bak orada infial oldu. Bir tane bayrak, çünkü maç ortamı farklıdır. Normalde ne olacak, adam bayrağını asar, tamam mı? Ama asar maç ortamında infial olur.
Ben anlattım ya. Yani zor tuttular Fenerbahçe'leri. Evet. Yani emniyete yazık yani.
Emniyete yazık. Şimdi kim bilir, bak maç kaç kişi geliyormuş şeye,
Pendik'te 98 mi? Fenerbahçeli olabilecekmiş kontenjandan dolayı. 2000 kişi de.
2000 kişi de. Bak oraya 1000 tane polis gelecektir şimdi. Mecburen.
Peki neden hep Ümraniye'de oynayan Pendik böyle bir karar aldı sizce? Bilmiyorum. Lütfen siyasi cevap vermeyiniz.
Yo, vallahi bilmiyorum. Ya belki o sahanın avantajından faydalanmak istiyor. Küçük, dar.
Abi ne kadar para kazanacak ama Fenerbahçe maçı.
Pendik belediyeleri var mı?
Ha, Pendik. Bak işte cevap geldi. Neden paraya ihtiyaçları yok?
Bak şimdi ben de yayına gireceğim. Aydın kızacak bana buradayım diye, de biraz beklesin.
Tanıdık ya.
bir şeye baksın. Bugüne kadar Pendik Spor en yüksek bonservis bedeli ne ödemiş diye.
Bir i̇şte futbolcuya, bu yüzden büyük yorumcusun. Devam.
18 bin euro ödemiş. 18 bin euro. Bir oyuncuya 20 bin euro ödemiş tarihinde. Üçüncü bonservisi ödediği oyuncu da Mitchell. 3 milyon euro ödedi bu yaz. Mitchell'e. Bir orta saha oyuncusu 30 yaşında.
Yani 18-20 civarında öderken 18-20 milyon ödedi.
3 milyona çıktı. E demek ki paraya ihtiyaçları yok. Yani 3 milyon verebiliyorlarsa bu kadar rahatlıkla. Demek ki bu limitler falan da konu herhalde kapandı.
Tabii canım. Tabii.
Bir ara Türkiye'de limitler vardı.
Kulüplerimiz zengin hocam, bak Bozkurt ne güzel yerden yakaladı, gördün mü?
İşi o yani, araştırıyor. Ben ne bileyim bonservisine ne kadar vermiş.
Düşünsene 18-20 bin bandında dolaşan takım 3 milyon vermiş.
Evet. Tabii. Ya şimdi o niyetle oynuyor. Neden oynuyor bilmiyorum. Geçen hafta Sivas maçıyla başladılar içeride. Evet. Sivas maçıyla başladılar. Oynadılar Sivas maçıyla. Hani biz kümede kalmayı oynuyoruz. İç saha avantajımızı kullanmak istiyoruz.
Tamam, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor maçlarını da içeride orada mı oynayacaklar?
Tabii ki orada oynayacaklar. Eğer oynamadığı an işte o zaman şey kopar.
Peki kül tablasını attı abinin bir tanesi camdan. Aşağı dediler ki ya ne yapacaklar, orayı duvar örecek halleri yok. Diyecekler ki bir güvenlik zafiyeti var.
Evleri yıkacak.
Evleri yıkamayacaklar. Kentsel dönüşme giremeyeceklerine göre Trabzon, Galatasaray, Beşiktaş maçları başka bir statta oynanacak.
Hafta içi Çin bozulabilir. Bunları yaşadık.
Yok yok, işin artık şeyi çıkar o zaman, affedersin.
Kara gümrüklü diyor ki ben eşime fırlattım bu inandırıcı.
İnandırıcı.
Cam açıktı da.
Biz diyorum ya, biz güldük hatta alay ettik diyorum ya, ne inandırıcısı kardeşim, inandırıcı.
Şenol Güneş'in de kafası yarılmıştı biliyorsun, ambulanslar falan Kadıköy'de. Sen maçtaydın bu.
İşte yarılmış mıydı, o da ayrı konu.
İşte yani oraya geliyorum işte.
Ya inanırsan inanırsın yani, ona da.
Ne inandığına bağlı yani.
Sonuçta ben hani neden oynarlar Pendik sahasında, ben hani hiç akıl yürütüyorum.
Sen diyorsun kümede kalmak için.
Puana ihtiyacı vardır. Hani bütün ben koyayım. bu sahada da bu avantajdır, küçüktür. Oyuna girecek oyuncuların ısınma yeri bile problemli. Nerede ısınacak oyuncular mesela? Evet. Yedek oyuncular. Efendim söyleyeyim, bir tarafta böyle duvar mesela, top taca çıktığında aniden bir yere çarpıp tekrar sahanın içine gelebilir. Futbolcu koşarken rakip antrenör kenarda biraz şey hırslıysa çarpışabilir falan. Tabii. Bütün bu avantajlar iyi olan takımın, favori olan takımın şeyini bozar. Ben mesela Fenerbahçe'yi artık merak başladı. Fenerbahçe ilk puan kaybını nerede yapacak diye futbol yorumcuları arasında bile bahis oynanmaya başlandı. Televizyon stüdyolarında tahmin yapıyorlar. Fenerbahçe ilk kime puan kaybeder? Böylece resmen stüdyoda tahmin yapıyorlar. 19-10. Artık herkes orada. Fenerbahçe ne zaman puan kaybedecek ve bir an önce kime? Bunu kim yapabilir?
Schumacher'e ilk gol kim atacak diye bir muhabbet vardı. 88-89. Evet. Schumacher'e ilk golü kim atacak?
Şimdi diye. Bu muhabbet başladığı için mesela insanlar ne diyor? Bizim de fikrimiz oluşuyor tabii ki. Ben diyorum işte, biri diyor ki mesela içerideki Trabzon maçı, Adana'daki Adana Demirspor maçı. Ben o maçların hiçbirinden bana bu oyunlara bakınca bir puan kaybı beklemiyorum, açık söylüyorum. Ben Pendik maçından korkarım. Fenerbahçe puan kaybı yapacaksa ilk Pendik maçında olabilir bu. Bunu şunun içinde söylüyorum. İnşallah duyanlar duymayanlara söyler. İnanılmaz motivasyonla gitmeli Fenerbahçeli futbolcular, teknik heyet oraya. İnanılmaz motive olmalılar. Bakın bu tip sahalar çok tehlikelidir. Favori takım için. Bir, ikinci tehlikeyi de söyleyeyim. Hani çok küçük, o dar mar, tamam. Olimpiyat statı da tehlikeli bir stattır. Kesin. Büyük takımlar için. Bak bu favori takımlar için olimpiyat statı da tehlikelidir. Bak üç büyükler orada oynadığı maçlarda kazansa bile zar zor kazanırlar. Fenerbahçe mesela 9 kişilik Karagümrük'ü yenememiştir.
Yenemezsin.
Evet. Galatasaray Ümraniye'yi, küme düşen Ümraniye'yi 86. dakikada oyuna giren Gomez'in uzaktan attığı bir şutla 1-0 yenmiştir. Anlatabiliyor muyum? Yoksa o maçlar normal statlarda oynasa o maçlar 3-0, 4-0 bitebilecek maçlar. Yani sadece küçük değil, inanılmaz büyük ve boş. Olimpiyat statında da maç havasına zor girersin.
20 bin kişi gelse kimse yok,
kimse gözüküyor. Yok gibi gözüküyor. Anlatabiliyor muyum? Yani
ben çok severim, sallamayın olimpiyat statı.
Ben onun için Fenerbahçe puan kaybı yaparsa bu tip şeyler de yapar. Pendik maçı gibi.
Ya bu operasyon
falan.
Zaten yapsın diye abi.
Bilmiyorum.
Net.
Ben o kadar bir şey
çok
diyemem.
Net.
O yani.
Yani marka değeri bu mu abi? 2000 kişilik statta mı maç oynatmak?
Şimdi Futbol Federasyonu'nun önünde bir liste vardır teorik olarak. Statları inceliyor sezon başında sözde.
Sözde.
Sözde. Çimini inceliyor, güvenliğini inceliyor.
Kamera açılarını.
Kamera açılarını. Alanya'da 2 yıldır kamera açısı yanlış. Sen senin mesleğin.
Evet.
2 yıldır kamera açısı, kameranın yeri yanlış. Hı. Ne diyorlar? Bence şöyle diyorlar. Abi bu sene olmadı. Seneye biz
tabii
bunu...
tabii hep öyle söylenir.
Seneye yapacağız abi.
Her sene başında da bizden bir yönetmen isterler. O yönetmen bütün Türkiye'yi dolaşır onlarla.
Değil mi?
Der ki ben burayı istiyorum. Tamam efendim oldu. Ve olmuyor işte.
Ben bir karagümrüklü olarak da şunu söyleyeyim. Karagümrük.
Senin arkadaşın mı aşağıya şey atan, cam açık olan?
Karagümrük'ün nüfusu 300 bin 500 binse neyse hepsi benim arkadaşımdır. Karagümrük'te kim yaşıyorsa benim arkadaşımdır. Yani buradan anla ne olduğunu. Karagümrük'te kim yaşıyorsa benim
yani
arkadaşımdır.
Yani diyor ki Karagümrük'e sallarken dikkat edin diyor.
Ya estağfurullah yok. Estağfurullah. Her neyse. Ben bir Karagümrük'te olduğumu mesela şöyle düşünüyorum. Pendik statını da biliyorum ben. O statta ben bir sene maça çıktım. Bir yıl Pendik Spor'u ikincilikteyken teknik direktörlüğünü yaptı.
Aynı stat değil mi?
Aynı stat. Pendik'te. O statı da biliyorum. Vefa statında yani Karagümrük statında doğdum ben orada doğdum. Benim doğum yerim orta sahada oldu. Göbek bağımı orta sahada.
Orta yuvarlandaki bir yara alanına bakan dilim.
Evet. Vefa statının orta sahasında benim göbek bağımı kestiler. Şimdi orayı essinler çıkar benim oradan göbek bağım. O kadar bilirim o stat. Eğer bir Süper Lig maçı Pendik statında oynanıp Vefa statında bu şartlara bakıyorum. Oynanmıyorsa burada bir ayıp var. Burada bir skandal var. Bak söylüyorum. Bu ayıp. Yani günah, ayıptan öte günah. Aynen. Karagümrük'e yaşattığınız mesela bu şey deplasman şeyi, masrafı, oraya gitmek, seyirci yazık ya. Yani o Karagümrük insanı maddi şeyi sıkıntılı insanlardır.
Tabii canım, öyle bir şey gidecek.
Her maça şeye gidiyorlar 2,5-3 senedir. Olimpiyat statına otobüslerle, arabalarla ne çileler çekiyorlar. Halbuki stat 10 bin kişilik Vefa statı.
Bir yürüme mesafesinde evine.
Muhteşem bir yerde.
Çok güzel ya.
En güzel atmosfer. Böyle çukurda rüzgar olur. Fırtına olsa orada rüzgar esmez. Stat zemin muhteşem. Oynatılmıyor. Güvenlik açısından. Pendik statında oynatılıyor. Ben bunu kabul edemem. Bana bunu federasyondan biri izah edecek. İki stat arasında ne fark var? Fark var. Vefa statı, Karagümrük statı ile yine fark var.
Doğru.
Çok farklar var.
Dediğin doğru, çukurdadır orası mesela. Siste orada zor maç çekilir ama bu her statta herkesin başına gelebilir. Yani rüzgarda fırtınada falan topun uçmadığı bir yerdir Vefa statı.
Karagümrük'ün yürüyerek. Futbolun kalbidir orası yani. Ve burada maç oynatılmıyor.
Federasyonun cevaplaması gereken on binlerce sorudan bir tanesi de bu. Cevap alabilecek miyiz?
Mümkün değil, mümkün değil.
Ben son bir şey daha sorayım. Federasyon şeyleri açıklamış şimdi. Fair Play ödülü vermişler.
Muslera'ya.
Niye Muslera Fair Play ödülü verdi? Hani alkışladı hakem onun için mi acaba? Alkışladı. Bir tek onu mu gördüler? Fair Play ödülü neye göre verilir?
İşte oyuncunun centilmenliğine göre.
Centilmen bulmuşlar.
Gördüğü yani. Evet. Kart sayısına göre. Değil mi? Yani az kart görmüştür.
Ama görmemiştir belki. Geçen Konya'da mıydı? Bir koşarak gitti, kart görmedi, bir kavgaya girdi. Ayırmaya gidiyor dediler.
Geçen sene.
Geçen sene mi? Konya'da bir koştu filan. Ama ayırmaya gidiyor dediler orada. Kavgaya değil de.
Bir Konya mıydı? Antalya.
Ben de hatırlamıyorum.
Tam hatırlayamadım. Evet.
Rozi'ye çarpacakken onu bir itti. Direğe çarpmasın diye. Öyle yorumlandı bir anda da.
Ha o mu?
Onları da konuştular tabii. O diyemem direkt ama.
Benim canım federasyonuma sallıyorsunuz ya.
Ben federasyona sadece bu tip olaylardan dolayı sallamıyorum ki. Benim gözümde federasyon diye bir şey yok. Yalandan insanlar oraya gelmişler ya da getirilmişler, orada oturuyorlar. Ne yaptılar da doğru yaptılar? Ya, hangi işleri doğru?
Dün 26 Ekim ilk milli maçımızı oynadığımızın 100. yılı. Hı. Bunu kutladılar. Kutlamak için de bir işte Twitter hesabından bir şey yazmışlar. Futbolcunun ismini yanlış yazmışlar. Yanlış yazdıkları isim Galatasaraylı Nihat Bektiğin ismini Nihat Bekik mi yazmışlar? Bedik mi yazmışlar? Şimdi bak 100. yılı kutluyorum diyorsun, o da bir garabet. Sonra bir yıl sonra Türkiye şampiyonası yapılıyor. Ben onu diyorsun bilmiyorum, oynattık mı, bir kurul kuralım diyorsun. Bir soralım onlara diyorsun.
Daha kurul da kuramadılar. Komisyon mu kurul mu neyse. İlk şampiyonluk onu kutlayamıyorsun. O yok çünkü bilmiyorsun. İlk milli maçını kadrosunu yanlış yazmışlar.
Ya saymakla bitmez canım. Bunların geldiğinden beri yaptıkları saymakla bitmez de program yetmez yani.
Hocam program yetmez benim program evet. Bekliyor. Ben
de reklama git vereyim. Bozkurt'cum evet. Ayağına sağlık.
Teşekkür ediyorum.
Teşekkür ediyorum.
Seviyoruz seni. Ben bu Bozkurt'u ilk şeyde tanıdım. Fenerbahçe TV'de tanıdım. Kaç sene önceydi bilmiyorum. En son ilk ne zaman başladın? 2 yıl oldu mu?
Yok 2016 filandır benim kaç? Başladım. 6-7 yıl oldu yani.
Oldu. Ben ilk gördüğümde dedim ki anam benden iyi biliyor her şeyi dedim. Vallahi helal olsun dedim. Daha da yakışıklı. O günden beri de seyretmedim.
Daha da yakışıklı. Ben de seyretmiyorum. O günden beri gördüğüm anda değiştiriyorum.
O günden beri de izlemiyorum. Çünkü benim oynadığım zamanda oynadığım maçları benden daha iyi hatırlıyor mu? Benden daha iyi anlatıyor. Allah hakikaten öyle. Hadi Bozkurt sen de git
hadi artık. Hadi Bozkurt hadi.
Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Görüşürüz. Kolay gelsin.
Abdülkerim Durmaz ve Melih Şendil'le Offside Bayrağı devam ediyor.
Bozkurt Yılmaz kardeşim çok kısa bir süre bize konuk oldu sağ olsun. O kendine has üslubuyla sorularını yöneltti hocama. Hocam sürekli görmediğimiz ama dün akşam forma şansı bulan oyuncularla ilgili olumlu olumsuz görüşlerini rica edeyim. Mesela bir Crespo mesela bir Zayt.
Crespo ve Zayt ikisini de Fenerbahçe'nin tabii oynadığı mevkilere göre yerlerinde oynayan oyunculara baktığımda ikisi de çok gerideler. Maalesef çok gerideler. Bunu söylemem lazım. Crespo oynadığı mevki itibariyle İsmail Yüksek'le eşleşiyor. Değil mi? Dünkü tabii, oynadığı tabii. Pozisyona. İsmail Yüksek'in çok gerisinde Crespo fizik açıdan. Çok top kaybı yapıyor. Rakiple girdiği ikili mücadelelerin çoğunda boğuluyor. Son anda düşüyor. Foul kazanırsa kazanıyoruz. Anlatayım yani basit terimle söyleyeyim biraz tırmalıyor yani. Hı-hı. Tırmalıyor. Hı-hı. İsmail Yüksek daha diri, daha ayağa kalı, daha ikili mücadelelerde güçlü. Her yönüyle çok gerisinde. İki, Zayt Fred'le oynadığı için Szymański pozisyonu. Şu andaki Zayt'in Szymański ile eşleştirilmesi bile hem futbol adına hem Szymański adına biraz ayıp olur yani. Anlatabiliyor muyum? İki gol atmasına rağmen. Bak iki gol atmış bir oyuncuyu eleştiriyoruz. Yani böyle bazen oyunculara eleştirilen takım taraftarları var. Onlara mesaj olsun. Hani bizim oyuncumuzu sen nasıl eleştirirsin? Bak ben Fenerbahçe'nin dünkü maçta 3-1 kazandığı maçta iki gol atmış oyuncusunu eleştiriyorum.
Evet.
Değil mi? Çünkü eleştireceksin kardeşim öyle bir şey yok. Evet, Zayt ve Crespo neden şans bulamadıklarını fazla kendileri ispatlıyorlar zaten. Sağdaki güçleriyle, teknik kapasitelerine baktığında, fizik güçlerine baktığında ilk 11'de oynayacak pozisyonları yok. İsmail Yüksek ile Szymański'yi düşününce. Çünkü o mevkilerde oynayacaklar. Kim var başka? Kent. Kent.
Kaleci İrfan Can.
Kent ilk 11'de yer bulamıyor çünkü mevkisinde... İrfan Can Kahveci ve Tadiç iki kanatta oynadığı için yani kanat oyuncuları Fenerbahçe'nin çok iyiler ve çok formdalar. İşlerini yapıyorlar, skor üretiyorlar, asist yapıyorlar, gol atıyorlar değil mi? Hele Tadiç tam takımın oyun aklı, zeki. Şimdi bunlara bakınca evet ilk 11 oynayamayabilir fakat Kent'te öyle bir potansiyel var ki Crespo ile Zayt gibi söylemiyorum Kent için. Kent daha uzun süreler alabilir, hak ediyor. Çabukluğuyla, çevikliğiyle, çalım becerisiyle, çalışkanlığıyla.
Kent
daha olur. Batshuayi şu anda mevki itibariyle Keko'nun yani usta bir oyuncunun tabii ki gerisinde kalması şey nedir o? Normal fakat şöyle bir durum var. Dün Umut Nayır'ı da görünce ki benim o konuda hiçbir şüphem yok. Yani Umut Nayır alındı. İyi niyetli. Tamam. Fakat mesela ben Serdar Dursun elimdeyken Umut Nayır'ı niye alırım? Mesela niye alırım? Bunun bir avantajı olması lazım.
Orta yuvarlaktan röveşata denemiş hocam Urfa'da Serdar Dursun.
Döner.
Urfa'daki takım arkadaşı anlattı bana. İlk kez geliyor döner. Urfa'ya.
Döner.
Orta yuvarlaktan röveşata deneyince o zaman yanlış hatırlamıyorsam Raşit Hoca demiş bavulunu topla.
Döner yapar öyle şeyler yapar biliyorsun Fenerbahçe'de kendi bir penaltı attı biliyorsun değil mi gökyüzünden inerek attı o kadar gökyüzünden aşağı inerek attı yapar fakat İşte bu hafta sonu Trabzon'u 2-0 yendi Karagümrük. Trabzon'a golü de attı Karagümrük formasıyla. Yani
Adana Demirspor'u.
Hocam şey, Adana Demirspor'u. Pardon. Adana Demirspor'a.
Niye top tutamadı?
Adana Demirspor'a attı.
5 tane top attılar, 3'ünü kaptırdı.
Evet. Zaten onu yapman lazım değil mi? O boyla pivot dediğimiz santrafor değil mi? Top saklayacaksın, top indireceksin. İşte bunları da yapamıyor. Ağır. O boyda olması da ağır. Serdar Dursun da ağırdı. Yani çok gerekli bir transfer miydi? Değildi. Şimdi böyle bakınca Ceko'nun alternatifi olarak Batshuayi çok önem arz ediyor. Bence çok önem arz eden bir oyuncu. Dün 45 dakikada topla belki iki kere buluştu, buluşmadı. Ama buluştuğunda da şimdi bakın insanlar şöyle diyebilir.
Avrupa'da 4. gol bu arada. Evet. Dün soruldu, devamı evet. Gelecek mi dedi. Evet. İnşallah dedi.
Evet. Şimdi dün attığı golde mesela bakıyorsun. Herkes diyor ki ne var karşı karşıya falan. Hani onu da atmasın mı? Zor gol attı biliyorsun değil mi? Zor gol. Açısı yok. Kaleci iyi çıkmış. Farkındaysanız top kalecinin önünde bir kere yere vurdu. Kalecinin üstünden sekti gitti.
Evet.
Onun öyle vuruşları var Batshuayi'nin biliyorsun değil mi? Uh-huh. Böyle hani kleps çeker gibi topa basım. Farkında mısın?
Dün o, ben burada yayında söyledim. O, orada Serdar Dursun olsa ya çalım atmaya kalkmış, kornere gitmişti. Ya da kalecinin üzerine vurmuştu. Çok zor topta. Çok,
bravo.
Striker vuruşu.
Bravo. Yaptı. Evet işte onu anla. Millet şimdi dışarıdan bakan bu işleri takip etmeyen adam der ki karşı karşıya kalecinin yanından bıraktı. Değil.
Bir Icardi vuruşu gibi kaliteli bir vuruş.
Tabii topu yere çaptırdı farkında evet. Mısın? Topun geçeceği yer yok çünkü. Top yere vurdu, kalecinin üstünden geçti hemen. Onun için yani Batshuayi önemli bir oyuncu. İnsanlar çabuk unutuyor ya. Geçen sene Fenerbahçe'nin en etkili oyuncusuydu. Valencia daha çok gol atmasına rağmen Batshuayi daha fazla. Hatta Fenerbahçe'nin şampiyonlukta geride kalmasının bazı sebeplerinden biri Batshuayi'nin geçen sene uzun süre sakatlık dolayısıyla oynayamamasıdır. Şimdi Batshuayi bu kadar önemli bir oyuncu. Belçika milli takımının ikinci santraforu. Lukaku yoksa Batshuayi var. Şimdi bu oyuncu devamlı moral motivasyonu yüksek tutmak lazım. Ve kadro içinde. Şimdi Dzeko tamam 37 yaşında evet. Takımın hemen hemen en büyük lideri, iyi de oynuyor, müthiş de kalite. Ama işte konferans ligi, yarın Ziraat Kupası başlayacak, lig mutlak surette sakatlığı var değil mi? Sakatlanır, 2-3 maç oynamaz, 4 maç oynamaz. Oradaki oyuncusu Fenerbahçe'nin Batshuayi. Dün çok etkili oynamasa da bu kesin olmuştur. Yani bu devran... Dzeko'ya bir şey olursa Umut Nayır'la dönmez.
Dönmez.
Dönmez kardeşim, dönmez. Yani anlatabiliyor muyum? Onun için Batshuayi çok önemli bir oyuncudur. Dünkü tespit ettiklerim. O oynamayan oyunculardan tespit ettiklerim bu. Ostorvolde diye bir oyuncu var. Ferdi Kadıoğlu veya Osayi Samuel'in iki bekinin, Fenerbahçe'nin iki bekinin sakatlık kırmızı kart geçirdiğinde güvenlikte hadi oğlum geç artık görev sende denilebilecek bir oyuncu. O şeyi de verdi bana. İki, Livakovic'in gene bir talihsiz sakatlık ceza durumunda da İrfan Can Eribeyat'a da kale teslim edilebilir. Ben burada tek kafamda şey kaldı, Cengiz Ünder çok kısa girdi oyuna, fakat çok kısa da girse koşuşundan birkaç tane önünde top geldi, o topu böyle verirken ki fizik kalitesine bakıyorum daha şey olmamış.
Hazır değil.
Evet, daha o sakatlıktan çıkıp tam bomba gibi falan dönmüş değil. Belli zamana ihtiyacı var. Niye ihtiyacı var diyorum? Çünkü Fenerbahçe'nin hakikaten iyi, sağlıklı, formda bir Cengiz Ünder'e ihtiyacı var. Yani böyle hayat İrfan Can Kahveci'nin bu oyunlarıyla falan devamlı gitmez. Yani mutlaka kanatta etkisiz olduğu maçlar olacak. Cengiz Ünder gibi asli yeri kanat olan çabuk sprinter, tehlikeli bir sol ayağı olan bir oyuncu Fenerbahçe'nin ileride ihtiyacı olacak. Cengiz Ünder oynamasa da şu an Fenerbahçe için her zaman hesapta tutulması bir oyuncu, tutulması
abi,
gereken bir oyuncu.
Katılır mısın? Tadiç ayak içini çok iyi oynuyor. Müthiş. Yani ayak içiyle mükemmel paslar veriyor. Müthiş. Belki de İrfan Can Kahveci'de bu özellik vardı ama Tadiç'i göre göre o raket gibi ayağını kullanmaya başladı. Dün ayağının dışıyla bir Modric pasıdır o.
Evet.
Sol kanada verdiği. Yani asist golleriyle değil de asistleriyle daha çok ön plana çıkacak bu sezon.
Evet. Şimdi hafızanı biraz sen de şimdi diyeceksin. Hatırlar mısın? İyi futbol severler hemen hatırlayacaklar. İçeride bir maç oynuyordu Fenerbahçe. Zimbru mu? Tam takımı hatırlamıyorum. Yine böyle konferans ligindeki gruptaki zayıf takımlardan biriydi. Hı hı. Aynı yerden İrfan Can'ın oradan aynı yerden sol ayağıyla değil ama sağ ayağıyla Dzeko Szymanski'ye aynı pas attı. Hatırlıyor musun? Szymanski'yi aldı, kaleciyi çalımladı, boş kaleye bir gol attı. Aynı pas, aynı. İrfan Can Kahveci'ninki niye daha önemli, değerli? Çünkü ters ayakla, sol ayak dışıyla atıyorsun. Hı hı. Çok daha zor. Çok daha zor. Uzak mesafe. Önerisi 40-50 metre.
Modric atar o pas.
Evet, 40-50 metre. Bunun şunun için söyledim. Dzeko da aynı pası sağ ayağıyla atmıştı, ayağın içiyle. Yine ikisi de Szymanski, koşuyor atan yine Szymanski attı. Sen dedin ya hani Tadic'i Madic'i görerek.
Szymanski'yi de görüyor.
Dzeko'yu da dedin görüyor. Dedin ya evet. Belki Dzeko'nun o paslarından da, aa bu paslardan bende de var, ben niye atmıyorum deyip bu tip oyunculardan bir esinleme gelmiş olabilir. Yani öğreti demeyelim çünkü o yeteneği var. Sen iste, o yeteneğin yoksa Melih, sabah akşam kaliteli oyuncularla oyna, o onları yapamazsın. Bunu yapabilirlik var şeyde, İrfan Can'da. Ama dediğin gibi Dzeko ve Tadic de önünde muhteşem iki örnek oldu. Ve Szymanski'nin o koşuları çok enteresan değil mi? Yani oraya koşu atmak çok enteresan. Oğlum benim atıyor, canım oğlum benim, Szymanski'm benim atıyor.
Osterwold'e o fiziğiyle yani daha çok bir stoper gibi geliyor bana.
Aynen, ben zaten stoper mesela bir maçta Samsun maçında oyuna girim şey sol bekken stoper sakatlanınca Samsun deplasmanında ligde oraya geçmişti. Ben harika oynamıştı.
Dün akşam
şahane İrfan, bir stoperdi. Olabilir.
İrfan 25 söyledi değil mi bize? Uzun istedi eski hoca Fenerbahçe savunmasını da o yüzden alındı Osterwold'e evet. diye. Değil mi? İrfan, hı hı. İrfan'ın haberi.
Hatta stoperliğini konuşmuş.
Bak önemli bir şey. Şunun için mesela uzun dedin ya, hani uzun boylu hava topları için istemiş.
Dün Fatih Demirkol'la da aynı şeyi konuştuk.
Ne Fatih söyledi. Fatih, pardon, İrfan'ın evet, değil Fatih Demirkol'un haberi. Pardon.
Dün mesela şuna dikkat ettiniz mi? Mesela Fenerbahçe'nin uzun denilen, hava topları iyi olan oyunculardan iki tanesi oynamadı. Birisi İsmail Yüksek.
Evet.
Biri de Dzeko. Bunlar Fenerbahçe'ye ölü toplarda geriye geliyorlar. Hı hı. Kafa topunda ve Fenerbahçe bugüne kadar oynanan maçlarda öyle ölü toplardan rakibe çok bariz üstünlük falan sağlamadı. Yani rakipler sağlayamadı. Dün ama farkındaysan Fenerbahçe ne çektiyse dün Ludogorets karşısına hep ölü toplardan çekti. Farkında mısın? Bütün ölü toplara şeyler vurdu. Ludogorets'te oyuncular vurdu. Ya kenara düştü, ya adamdan düştü, ya önüne düştü. Tekrar top kornere çıktı. Yani orada eksik kaldı Fenerbahçe boy olarak da.
Beka biraz ağır mı abi?
Biraz değil, Beka zaten o kalıpla, değil o mi? Boyla, o şeyle yani ağır olması gayet normal.
Dzeko daha hareketli, daha oyunun içinde.
Ama o fiziki yapı fiziki yani genetik yapıyla, yani o genetik yapıyla bir ilgili bir.
Yani ne bileyim, sol bek deyince benim aklıma böyle işte Roberto Carlos ya da sağ bek Cafu, yani o böyle daha kısa Gökhan, evet, Caner. Evet. Onlar geliyor. Yani evet,
bir bek için
Osterwold'e hani böyle bir gitsin 70 metre sprint atsın da soldan çizgiye insin, orta yapsın. Bunları göremiyorum.
Evet. Ama aslında da en büyük meziyeti çok süratli. Ben iddia ediyorum.
Çok süratli de bir yerde göğüs kontrolünü yapamayınca Tadic'ten nasıl, evet, yedi fırçayı?
Tabii ki aynen öyle. Fakat şu var, çok süratli bir oyuncu. İşte bir yakalandık biliyorsun değil mi maç 2-1 iken. İkinci yarı Ludogorets'te oyuncu, evet, giderken. Evet, evet. Orada da Osterwold'e olmasa kimse yetişemez. O yani yetişti. Bozdu adamı, sağlıklı vuruş yaptırtmadı. Ama ben sana söylüyorum. Fenerbahçe'de ya dün yarın takımla mesela 100 metre yarışması yaptırsa İsmail Kartal, Osterwold'e büyük ihtimalle birinci olur. Belki de hani o sayı Samuel'le çekişirler.
Abdülkerim Kurmaz ve Melih Şendil'le Offside Bayrağı devam ediyor.
Canım hocam, dün maçı üzüntüyle takip ettim. Ama daha çok üzüldüğüm nokta Burak Hoca'nın tek başına taraftarlarla, tamam haklısınız
ya,
şöyledir böyledir. Şimdi öyle boyutlu bir olay ki bu. Bir, ey o kafiledeki yöneticilerden herhangi biriniz neredesiniz abi? İki, bir teknik adam taraftarla böyle sohbete girdiğinde futbolcuların o hocaya inancının kaybolduğunu yıllarca tecrübe ettim. Uçakta dönerken abi bizi satmış basın toplantısında, bize sallamış taraftarlara karşı, bize atmış yem olarak kurtlara ve benzeri söylemleri çok duydum hocam. Sen de profesyonel hayatında yaşadın böyle şeyler. Önce oradan sondan başlayalım lütfen.
Şimdi ben bir kere Beşiktaş teknik direktörü, Galatasaray teknik direktörü, Fenerbahçe teknik direktörü, Trabzonspor teknik direktörü olmak çok önemlidir. Çok önemli bir şeydir yani.
Büyük gurur.
Evet, büyük gururdur. Büyük beceri ister. büyük yetenek ister, kişilik ister, karakter ister, zeka ister, hatiplik ister. Birçok meziyetin olacak. Futbol bilgisi ister tabii ki en başta. Karizma ister falan da ister de ister.
İster oğlu ister.
Evet yani oraları öyle tıp diye hoca olamazsın. Yani olur olamaz. Hani futbolu çok iyi biliyorum ama diğerleri yok. Hatip değilsin. İyi konuşamıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani, zor olursun yani. Dolayısıyla Burak Yılmaz yıllarca futbol oynamışsın değil mi? Yani yıllarca futbol oynamışsın. Bu bir avantaj mıdır? Çok büyük bir avantajdır. Değil mi? Yüzlerce antrenörle çalışmışsın. Futbolcuyken taraftarla hep iç içe olmuşsun.
Avrupa'da oynamışsın.
İyi günde, kötü günde falan. Şimdi efendim yeni antrenör ne yapsın çocuk? Olmaz. Öyle bir şey yok. O sende varsa vardır. Mesela bir Beşiktaş teknik direktörü otobüsten öyle inmez de hadi indin, indin. Öyle konuşmaz. Öyle konuşmaz. Elini göğsüne koyarak siz söylemeden ben söyleyeyim. Özür dilerim. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Biz bunu düzelteceğiz falan. Böyle konuşmaz. Konuşmaz kardeşim. Konuşmaz. Bana kimse anlatmasın. Ne yapsın çocuk? Orada o kaldı falan. Konuşmaz. Olmaz, olmaz. Olmaz. Orada taraftar tepki gösterecek, haklı. Otobüsünde oturursun. Zaten orada güvenlik var değil mi? Oral. Onlar oradan protestolarını yaparlar ve sen o protestolar altında otobüsün hareket eder ve gidersin. Tamam mı? Aşağı indiğinde de inme, zaten inmen hata da hadi indin. Daha bir dik duruş. Dik duruş derken taraftara kafa tut, kabadayılık yap demiyorum. Şimdi herkes oralara çeker, tamam mı? Ama daha şey, kötü dönemden geçiyoruz arkadaşlar. Kriz dönemindeyiz. Elbet Beşiktaş büyük camiadır. Yönetim kurulu şey yapacaktır, gereken yapılacaktır. Buraya layık olanlar kalacaktır. Ben de dahil, layık olmayanlar gidecektir. Söyleyeceğim bu kadar dersin, dönersin arkana gidersin. Öyle. Allah sizden razı olsun.
Biz neyi ettiğinizde geldiğinizde protesto ediyorsunuz.
Biliyorum.
Daha 10 saat havaalanında beklediniz.
Sakın bir şey söylemeden ben söyleyeyim. Özür diliyoruz falan filan. Olmaz böyle. Böyle olmaz.
Ben futbolcuysam kilitlenirim.
Olmaz. Ben o futbolcu açısından bakmıyorum. Ben izleyen açısından bir Beşiktaş teknik direktörünün acemi diyecekler. Ya acemi değil bu. Bu acemilik teknik direktörlük yapmadığı için acemi. Onun teknik direktörlük yapmasına gerek yok. Bu dediğim olayları yapmak için Burak Yılmaz'ın kariyeri yeter de artar bile. Neler görmüştün? Neler? Neler? Bugün bizim ülkemizde 20 yıldır teknik direktörlük yapan adamların görmeyeceğini yaşamıştır Burak Yılmaz. Doluluk, bilgi, birikim, nişlerin ne olduğunu kavramak
başka bir şey.
Başka bir şey. Yetenekle, zeka ile ilgili bir şey. O sende varsa vardır, yoksa yoktur. Bu ilk görünüm bana çok ümit vermedi. Burak Yılmaz'ın gelecekteki antrenörlüğü açısından. Sahadaki hamlelerini falan hiç söylemiyorum. Galatasaray derbisiyle birlikte bu maçta da çıkardığı kadrolardan ve yaptığı değişikliklerden de hiç bahsetmiyorum. Onlardan bahsedersem çok daha Burak Yılmaz'ı üzülür kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Bana göre çoğu skandaldı. Skandaldı. Oyuna başladığı 11, değiştirdiği oyuncular. Dün maçın bir yerinde bir baktım maçın sonlarına doğru artık bir sahada Gezal da var, şey de var. Hepsi oradalar. Hepsi oradalar. Anladın mı? Her taraf bu boşaltmış. Alan gidiyor falan filan. Hiç olmadı, tutmadım.
Ben
ama
daha önceye gidebilir miyim müsaadenle?
Tabii ki. Tabii ki.
Sen Şenol Güneş'sin. Tabii. Beni aldın yanına yardımcı olarak. Ben sen daha görevdeyken, takımdan ayrılmamışken sürekli kenarda sana bir şey söylüyorum. Hocam şunu yapalım. Hocam Berke alalım, Görkem'i çıkaralım. Hocam Melih gelsin. Ya dedim ne oluyor ya? Şenol Hoca bilmediği için mi Burak'ı yanına aldı? Sağ kol demek ayrı bir şey.
Evet.
Yani bir bakıyorum Burak Hoca sürekli Şenol Hoca'ya bir şeyler söylüyor. Bıdıdı bıdıdı bıdıdı bıdıdı bıdıdı. Ya bir dur ya.
Ama şimdi Melih sen görüntüye bakarak bu yorumu yapıyorsun değil mi? Orada
tabii.
Gördüğün seni rahatsız ettiği için bu yorumu yapıyorsun. Fakat işin aslını biz orada olmadığımız için bilmiyoruz.
Buna... Ama Şenol Hoca da bundan mutlu gibi bir görüntüsü yoktu.
Ha işte onu söyleyeceğim. Şenol Güneş belki de işte bilmediğim için diyorum ki belki de.
Ya senin hoşuna gider mi? Sen kim? Hocasın. Benden çok ben daha tecrübelisin futbolda.
Ben yardımcım.
Ama ben sürekli sana bıdı bıdı bir şey diyorum. Ya
sürekli olduğu o başka bir şey ama ben yardımcımın bana...
Kara Gümrük taraftarı o camdan bu defa hocamın yardımcısını atardı o şeyi. Böyle bir şeyi televizyonda görse mesela.
Yok zannetmiyorum, o kadar değil ya. Her neyse bu belki de böyle olmasından Şenol Güneş şeydi, memnundu. Yani kendisinin uyurulması, Burak Yılmaz'ın sahanın içinde teknik direktörler çünkü çok heyecanlıken bazı şeyleri kaçırabilirler. Futbol oynamış, futbolu çok iyi bilen, sahayı bilen bir adamım sana bir, böyle
Şenol
şeyler...
istifa ettiği anda bilmiyorum. Burak Hoca istifasını sunacaktı. Yönetime diyecekti ki arkadaş, beni getiren hoca istifa etti, ben de istifamı sunuyorum. Ha, siz derseniz ki arkadaş, Şenol Hoca ile ayırdık yollarımızı, biz Burak Hoca ile devam edeceğiz. Böyle bir tören yapılır, şu olur. Yani gelişi de pek şık olmadı dünkü hareketleri de.
Bilmiyorum. Ben dünkü hareketlerinde hani şey görme, ben hani bir... Efendim hakaret falan olarak söylemiyorum. Biraz şey gibi oldu. Yani nasıl söyleyeyim? Lafımı da seçmek zorundayım yani. Biraz böyle bir acınası bir durum oldu. Yani o konuşma tarzı,
o konuşmayı duyan ben, yerli hiçbir oyuncunun hocaya saygısı ben, kalmaz. Ya, özür dileriz. Kusura bakmayın. Gereken uyarıları yapacağım. İyi de sana, senin de uyarılacak yerlerin var. Galatasaray Beşiktaş derbisinde sen niye orta sahan çökünce müdahale etmedin? Gezal ayakta gezerken, uyurken niye müdahale etmedin diye sorar sana taraftar.
Dedim ya, teknik birçok şey var. Yani. Söylemiyoruz da yani. Bana göre dün mesela...
Ya iyi ki geldiniz. Yani Allah razı olsun, protesto yapıyorsunuz gibi oldu olay.
Gibi değil, öyle oldu işte. Yani. Öyle oldu. O işte o sinirli insanları yatıştırmaya da sinirli insanları...
Abi bu yöneticinin işi, hocanın değil.
Ya da
yönetici orada... Ha, yönetici nerede?
Ne bileyim ben.
Hani kafile başkanları, kafile başkan yardımcıları olur ya, anlı şanlı uçaklarda en önde otururlar.
Yani sonuçta Burak Yılmaz mutlaka bu ülkede teknik direktörlük yapacaktır.
Ya yapsın da.
Uzun yıllar yapacaktır.
Bu tecrübesizliği.
Uzun yıllar yapacaktır.
İnşallah.
Ama hani çok yıldız bir teknik adam olur mu? Yani Şenol Güneş, Fatih Terim, değil mi? Kimleri sayarız? Mustafa Denizli, Ersun Yanal, Aykut Kocaman, değil mi? Böyle Sergen Yalçın son dönemler, değil mi? Böyle hani öyle top klaslara ulaşabilir bir potansiyel bir ışık gördün mü dersen bana, görmedim. Yani ben öyle bir ışık, öyle bir antrenör şeyi.
Peki futbolu bu
görmedim.
Düzelir mi bu takımın?
He?
Bu takımın futbolu düzelir mi bu kadroyla?
Düzelir.
Nasıl?
Düzelir. Düzelir. Tabii ki iyi bir antrenörle önce, iyi bir teknik direktörle, ama bu teknik direktör futbol ilgisinden çok psikologluk. Bu dönemde Beşiktaş'a psikolog teknik direktör lazım. Psikolog. Hani diyoruz ya biz burada Radyo Gol'de Abdülkerim Durmaz gazla çalışır. Ver, ya öyle konuşuruz aramızda. Melih ver gazı, hiç yala biz para, yani gaz aldın mı hiç para filan, profesyonellik yok, yeter ki. Anlatabiliyor muyum? Böyle gazı iyi verecek, oyuncuların ruh halini, motivasyonunu tekrar üst seviyeye çekebilecek. İşte ben buna teknik direktör demiyorum, psikolog diyorum. Öyle birine ihtiyacı var. Çok katı bir adam, çok disiplinli bir adam, takdir bilgisi çok büyük bir adam, bu takımı evirir çevirir, bundan biraz yukarı çıkarırsın falan filan, ya da bu seviyelerde falan kalır. Önce yaraya tedavi edecek bir doktor lazım, doktor. Doktor. Anlatabiliyor muyum? Yani
Sergen Hoca Ersin'e nasıl sahip çıkmıştı?
Bravo. Bravo. Bu dediğin gibi mesela, bak sen söyledin mesela, bir tekrar Sergen Yalçın dönüşü olabilir. Sergen Yalçın bu kırılmaları, bu krizleri futbolculuğunda çok yaşamış bir adamdır. Seyircinin artık hani protestolara başladığı dönemleri oynamış adamdır. Bu zamanda oyuncunun neye ihtiyacı olacağını bilebilen bir kardeşimizdir. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle Türkiye'nin de şartlarını bilen, psikolog, futbolcunun ruhuna, kalbine önce girebilecek bir adam var. Yani adam lazım. Beşiktaş'a öyle bir teknik direktör lazım. Bu kolay mı bunu bulmak? Zor. Çünkü daha ortada yönetim yok. Şu anda Beşiktaş'ın bir yönetimi var isim olarak. Bir başkanı da var. Ama öyle başkan da olmaz, öyle yönetim de olmaz. Yani herkes senden naletle bahsediyor. Şimdi öyle olmaz yani, olmaz. Ya olmaz. Yani
abi, başarı bu... nasıl geliyor biliyor musun? Bak, yayından önce senden telefonda kimle konuştuk? Şansal abiyle.
Evet.
Ya arkadaş, bunca yıllık meslek hayatımızda yüzlerce kişi bizi şikayet etti Şansal abiye. Ya ben dahil bir Allah'ın kulu, o dedi diye ne işten atıldı ne geri plana alındı, hatta inadına devam ettirildi. Mesela yönetici bu. Yani çalışan
yöneticisinin arkasında olduğunu bilirse onun yanında duruyor. Ona omuz veriyor. Birlikte yükseliyorlar ya da birlikte düşüyorlar. Abi yöneticilik bu. Şimdi dün Burak hocamın yaptığı şey yöneticilik açısından yanlıştı. Bir daha söylüyorum. Yerli hiçbir Beşiktaşlı futbolcu bunu unutmaz. Bu ama taktik olarak diyorsun ki sen psikolog bir teknik direktör gelirse düzelebilir. Kadro o kadar da kötü değil diyorsun.
Evet.
Ondan sonra her ne kadar stoperlere rağmen bunu söyleyebiliyor musun Amartey'i?
Ya benim şöyle şeyim var. Yani benim mesela Amartey zaten ben ne dedim ben ona? İlk geldiği gün Amartey dedim. Yani
Amartey dedim.
Büyük ikramiye lazım Beşiktaş'a stoperde Saiz gitmiş. Büyük ikramiyeyi çekeceksin hemen oraya Saiz'in yerine. E sen gittin sana Amartey çıktı. Amartey yaptın. Amartey aldın dedim değil mi o zamanlar?
Aynen.
Evet. Ya, ama mesela yanındaki Koli hatırlayalım. Çok iyi başlamıştı sezona. Konferans liginde kafa
hızlı,
gollerini,
tempolu, evet.
Ligde attığı kafa golü, sayılmayan kafa golü falan adam resmen Beşiktaş'a uygun bir şey. Kartal gibi bir stoperdi yani bu adam. O bile dün sürünüyor. Bakıyorum adam sürünüyor. Şimdi Necip'le oynadığı maçlar var iyi. Necip'in çok iyi oynadığı maçlar var stoper. Stoper olmamasına rağmen. Yani Saiz'in yerine bir tane iyi bir stoper almak bu kadar zor olmasaydı yani bu kadar.
Sergio Ramos'a kilitlendiler. Yani, diğer fırsatları kaçırdılar.
Yani Sergio Ramos transferi yapılsa yanında da Koli olmaz mıydı ideal?
Olurdu.
Evet. Diğer rakiplerinin stoperlerinden bir gram aşağıda kalmazdı Sergio Ramos Koli şeyi. Bakıyorsun Masuaku. Geçen sene bana göre ligin en iyi sol beklerinden birisi. Ölmedi yaşıyor. Rozier. Dün oynayan Onur. Geçen sene Torreira'dan sonra hatta bazen Beşiktaşlar Torreira'ya bile rakip gösteriyorlardı. Hacı Ahmetoviç'i. Değil mi? Önlü Bero'da. O adam da duruyor. Gaston Fernandez var. Bugün Galatasaray'da Fenerbahçe'de mesela gelse almak isteyeceği oyuncu. Öyle değil mi? Duruyor. Abu Bakar'ın var.
Abi bak Rozier Rozier değil. Gezal.
Abi niye değil ya?
Gezal
öldüler
Fernandez.
Mi?
Ha ne oldu?
Ama öldüler işte diyorum. Teknik direktör burada çok ön plana çıkar. Onun için diyorum sana psikolog bunları tedavi edecek. Tekrar eski düzeylerine çıkaracak. Bak oyuncuların Rozier'in de efendime söyleyeyim Hacı Ahmetoviç'in de fiziksel olarak bir düşüşü yok. Yok adamlar aynı.
Mental düşüş.
Mental düşüş var adamlarda. Her ne içeride yaşanıyorsa biz bilmiyoruz ki kardeşim. Biz bilmiyoruz. Hakim değiliz. Soyunma odalarına, Nevzat Demir tesislerine neler yaşıyorlar, neler antrenörle ilişkileri ne düzeydeydi, nerelere geldi, yönetimle. Bilmiyoruz. Salih Uçan milli takıma alınmıyor diye ortalık ayağa kalkmıyor muydu bundan 7 ay 6 ay önce? 8
doğru,
ay önce. Cenk Tosun uçmuyor muydu? Ulan adama bak. Eski Cenk Tosun oldu. Abu Bakar şapkadan tavşan çıkarıyor. Geçen sene Galatasaray'ın şampiyonluğunda çok büyük katkısı olan Raşika yok mu bu takımda?
Var.
Muleka yok mu çok tehlikeli olur?
Var ama yok.
Yok işte abi yani demek ki malzeme var bir şey var yani bir şey var malzeme var.
Eksik olan futbolcu kalitesi değil diyorsun.
Değil. Eğer kalite eksikse evet stoper yok eksik. Kolü'nün yanına baba bir stoper evet işte o Ramos gibi.
Devre arası
ya
olabilir.
Ya da Saiz. Ya geçen seneki takımdan Saiz ve Redmond gitmiş ya. Başka yok yok. Redmond da geçen sene Beşiktaş'ın banko 11 oyuncusu değil. Yalan mı?
Kadıköy'de maçı nereden nereye getirdi?
20 dakika kala girdi ama. Yani banko ilk 11 oyuncusu bile değildi. Bu iki oyuncuyu kaybetmiş Beşiktaş.
Chamberlain gelmiş.
Şöyle Chamberlain bana göre iyi oyuncu. Vallahi iyi
tabii
oyuncu.
Abi, derbi
dün mesela ikinci yarı çıkardığında da ben anlamadım.
Ben de anlamadım.
Niye Chamberlain çıktı?
Neden? Yani
Galatasaray maçında mesela niye ikinci yarı oynadı? İlk 11 başlamadı. Yani Burak Yılmaz'ın taktik hatalarına girmeyelim dedim. Çünkü roman yazarım yani. Roman. Hiç olmayacak şeyler. Ve 6 aydır yeni de gelmemiş. 6 ay takımla birlikte Burak Yılmaz. Bütün bu kadroları
çıkaran. Derbide sol bekte oynattı.
Zeytinov. Bahtiyar
Zaynatinov.
Yani malzemede bir şey aslında o kadar büyük bir şey yok ama tabii ki stoper lazım. Stoper lazımdı Beşiktaş'a hem de iyi bir stoper lazımdı. Bir de Talisca gibi bir oyuncu olacak. Yani bugün mesela rakiplerinde kim var? Şimanski var mesela. Değil mi? O tip bir skor üretebilen forvet arkası gibi oynayan bir orta saha yaratıcı bir oyuncuya da Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Bu kadar. Ama bu kadroyla da böyle olmaz. Yani bu kadro saydığımız kadro kalitesi Bodo Glimt'ten Budo. Budo'ymuş o öyle okunmuş.
Unuttuk abi.
Budo Glimt'ten.
Ya Bodo canım ne Budo onu dersen olmaz onu Budo.
Budo.
Ertem'e söyle de bir daha anlatırsa Bödo desin de önce ben ona mesaj atayım.
Bödo.
Şey, Türkiye'nin de en iyi kalecisi var abi Beşiktaş'ta.
Ben, işte bak kadrolar var demek ki. Şimdi yani bu kadro böyle olmaz. Yani bu kadro 2-0 öndeyken antrenörsüz de olsa 3 tane gol yemez Lugano'dan. Lugano diye bir takımdan 3 gol yemez. Yalan mı? Bu şimdi oyuncu kalitesizliğinden mi oldu? Sorun daha büyük yani.
Tabii canım, Valerenga da mesela bu psikolojik etkenlerden olmuştu. Tabii yani ki. O facia dediğimiz tabii maçlar.
Ki. Sen Bodø Glimt'te de zemin kötü, kuzeyde abi, oynuyorsun. Yok, ama böyle mi o yani? Böyle mi yenilir? Yani böyle mi yenilir? Yani burada tamam da burada teknik direktörün zayıf diyelim.
Ofsayttan sayılmayan gol var ya, o olsaydı daha da farklı yenilebilirdik Allah korusun.
Tabii ki. Yani şimdi burada teknik direktörün zayıf diyelim. Yönetim zaten diyelim, yönetim sorunları var. Evet. Ama kardeşim sen de futbolcusun ya. Azıcık da utanıp koş. Koş kardeşim.
Başka bir şey yapma.
Konuş. Evet, sadece koş.
Ha, dün o hocayla konuşan taraftarın söylediği şey çok hoşuma gitti. Ya biz mücadele istiyoruz hocam dedi Beşiktaş'ta.
Yani bunu
istiyor taraftar.
Bunun için kulübede Ahmet oturmuş, Burak oturmuş, Mehmet oturmuş. Sen 11 tane futbolcu beyler. Gelin bakalım. Nedir bu ya?
Bir ruhunu koy.
Biz burada ölümüne oynayacağız. Yenilirsek de yeniliriz falan dersin. Gol yiyor Beşiktaş, geri dönen oyunculara bakıyorum ben şeyler. TSYD'nin koşu parkında sanki yürüyüşe çıkmışlar gibi. Böyle olur mu? Yani diyorum mental bir şey var. Oyuncular arasında da olabilir bu. Bunu bir tane doktor lazım, doktor. Yani doktor dediğim teknik direktör. Ama aynı zamanda doktorluk yapabilecek.
Ama yine de söylediklerin bence Beşiktaşlı dinleyicilerimizin hoşuna gitmiştir. Yani bu kadar da karalar bağlamayın diyorsun. Bir teknik adam gözüyle, yıllarını futbola vermiş bir insan gözüyle. Yani kadroda çok da büyük bir değişiklik yok. Belki bir iki takviyeyle başta stoper. Devre arasında yine o eski havaya giren bir Beşiktaş'ı izleriz inşallah.
Tabii ki izlersin. Yani sen şimdi... en büyük rakipleri Beşiktaş statına gidince elini kolunu sallaya sallaya bu Bodø Glimt gibi Beşiktaş'ı yeneceğini falan mı düşünüyorsunuz?
Hayır.
Yani Fenerbahçe Beşiktaş deplasmanına gidecek. Fenerbahçe bu maçı, bu Beşiktaş'ı rahat yener. İnsanlar öyle kalbur üstü söyleyebilirler.
Olur mu?
O başka bir şey olur. O oyunculardan öyle bir şey çıkar ki anlamazsın valla. Demek ki var oyuncuda.
Tarihte de yaşanmış.
Oyuncuda da var demek bu. Sen var olanı çıkaracak psikoloğu bulacaksın oraya. Doktoru. Tabii bu psikoloji şey anlamda söylüyorum işte, teknik direktör anlamında.
Başkan adayları dinliyor abi seni. Yani sen mesajını verdin.
Evet.
Hangisi başkan olursa
inşallah.
Bir de
inşallah. Bu mesela bu kongrenin bir an önce erkene çekilme ihtimali yok mu? Kulüp tüzüklerini ben bilmem, anlamam bu kongre işlerinden.
Eğer haftaya öyle, olsun değil mi?
He, öyle bir şeyse bunu çekin yani, bunu mesela geciktirmenin ne anlamı var anlamadım ben yani, ne anlamı var?
17 Aralık.
Dünya var da, dünya var da yani. Ne lüzumu var yani buna, ne lüzumu var? Mesela 10 gün sonra yapılamaz mı bu?
Ne
bu
kanlar kaybedilir o güne dek. Ne kanlar kaybedilir o güne dek.
Yani mesela neden yapılmaz? Çok enteresan. Kopmuş abi bazı şeyler.
Hocam
kopmuş
yani. Sergen Yalçın ve Rıza Çalınbay'ı soruyorlar size dinleyenlerimiz.
Biz Sergen Yalçın'dan bahsettim.
Üzerine Rıza Çalınbay kıyaslamasını yaptılar.
Ya Beşiktaş Rıza Çalınbay da olabilir bu şeyde, geçişte. Şimdi Rıza Çalınbay'ın bir Beşiktaş serüveni oldu. Değil mi?
Evet.
Bir dönem oldu. Evet. O serüven nasıl geçmişti tam hatırlamıyorum ama.
Ben hatırlamıyorum.
Hani böyle büyük bir başarılı bir şey olmamıştı.
Ondan sonra hep zaten Beşiktaş'ı bekliyorum diye demişti.
Evet
hep.
Yani bir daha falan filan diye. Ya olur, şimdi bu Beşiktaş camiasını bilen insanlar bunlar. Aslında şurada önemli olan da şu. Hani biraz teknik direktör tiplemesi yaptım ya Melih. Rıza'nın oynadığı dönemleri düşünüyorum. Genelde hep İyi geçti futbolculuk dönemleri, biliyor musun? Büyük başarılar, üst üste şampiyonluklar.
Tabii.
Değil mi? O büyük
tabii.
Kadronun kaptanıydı.
Tabii.
Ben biraz daha böyle bu işlerde ezilmiş, bu ortamları yaşamış, idman tesisleri basılmış. Anlatabiliyor muyum? Seyirci protestolarını, başarısızlıkları da, büyük camiada başarısızlıkları da yaşamış. Aynı zamanda bir tiplemenin bugünleri daha iyi aşacağını, oralarda neler olması gerektiğini daha çok bildiğini düşünüyorum.
Sen var ya, çok, o yüzden çok iyi yorumcusun. Yani
teşekkür ederim.
İnsan psikolojisini o kadar iyi analiz ediyorsun ki abi, bir psikolog gibi gerçekten bak. Ama yani anlattığın şeyler, tabii ki sen geçiş oyunlarından falan anlamazsın, 3-5-2-4-4-2.
Ben kontratak biliyorum. Geçiş bilmiyorum, kontratak.
Abdülkerim Durmaz ve Melih Şendil'le Offside Bayrağı devam ediyor.
Futbolun psikolojisinin konuşulduğu program Offside Bayrağı devam ediyor. Hocam, Bayern Münih bütçesiyle, oyuncularıyla, kalitesiyle tartışmasız olağanüstü bir takım. Galatasaray ilk 60 dakika muhteşem oynadı. Gerçekten muhteşem oynadı. İyi oynadı. Sarstı, yıkamadı. Ondan sonra da mağlup ayrıldı. Bu maçla ilgili düşüncelerin?
Senin anlattığın gibi işte. Yani aynı düşünceleri ben de gördüm. Ben mesela maçı oynanırken seyredemedim. 50'lik yıl dönümümdü benim.
Öyle mi? Daha nice mutlu sağlıklı yıllar.
O akşam inşallah. Aile benim için her şeyden önemlidir. Futboldan da önemlidir. Anlatıyorum, birçok değerden önemlidir. Benim için bir numaralı değer ailedir. Aile, en önemli şey ailedir. Dolayısıyla maçı izleyemedim. Şunun için söylüyorum. Bir maçı canlı televizyon karşısında ya da statta canlı izlemekle sonradan maç bittikten sonra tamamını izlemek farklı şeyler. Canlı izlerken birçok şeye kapılıyorsun. Duyguların daha fazla oluyor. Değil mi? Heyecanlanıyorsun. Kızıyorsun. Bağırıyorsun. Birçok şeye dikkatin kaçıyor. O ara spikerin gazına geliyorsun. Bak, bütün bunlar önemli şeylerdir ya. Yani spiker bir futbolcuyu 4 kere öyle bir met eder ki.
Lan şu maçı seyredeyim dersin.
Maç bittikten sonra oyuncu uçtu falan zannedersin. Oyuncu halbuki evet iyi bir performans sergilemiştir ama o kadardır. Anlatabiliyor muyum? Yani spikerler bu işi, zaten sen bu işin üstadısın. Biraz da bu işi değil mi? Duyguları harekete geçirmek için konuşursun. Tabii. Yoksa orada olanı sade dille anlatsan. Değil mi?
Malı pazarlayan insansın.
Aynen öyle, malı pazarlayan. Şimdi ben tabii tekrarın eve gelip maçın tamamını tekrar seyredince daha başka yönlere de baktım. İşte neler olduğuna, neler bittiğine baktım. Bir de ben şeyli bakıyorum. Yani mesela iyi oyun 50 dakika, kimine göre 60 dakika, kimine göre 40 dakika. Böyle bir iyi oyun var. Zaten bu iyi oyunu Alman teknik adam söyledi. Değil mi? Galatasaray bizi çok fazla zorladı. Son dönemlerde bu kadar zorlandığımız bir maç
pek, Bayern Münih CEO'su söyledi.
Pek yok, CEO'su söyledi. Efendim söyleyeyim, Bayern Münih'li oyuncular
Kane söyledi.
Bayern Münih'li oyuncular söyledi işte.
Herkes hakkını teslim etti.
Evet. Yani şimdi bunu zaten seyredenler söyledi.
Ben buradan başka yere geleceğim ama.
Ya söylediler. Avrupa'da birçok gazeteler, basın organları falan yazdı. Bu zaten işin bilinen kısmı.
Tamam.
Öbür kısmına bakan var mı?
İşte oraya gelelim.
Evet, Türkiye'de yok mesela, öbür tarafa bakan yok. Bütün bu işler olurken bu maç nasıl 3-1 bitti? Bir, açıklanabilir. Bir, şansızlık. Değil mi? Öyle açıklanacaksa. Hani sebeplerden biri. Şanssızlık. Atamadık abi. Biz attık onlar.
En güzel teknik direktör şeyidir bu. Şanssızlık.
Evet. Yani biz,
söylemi.
Evet. Biz her şeyi yaptık. O top girmedi. Tamam, o top girmedi de. Affedersin, sana giren toplar nasıl girdi? Yani onlar Allah tarafından mı oraya girdi? Yani şanssızlıkla mı girdi? Değil mi? Oralarda bir şey oldu yani. Bir şey oldu. Bir eksikliklerin oldu ve bunlar oldu. Nedir bu? Kimisi diyor ki işte takım bitti. Çok yüklendi. Kondisyon bitti. Yürüyecek haller kalmadı. Arka rakibinde golleri geldi. Böyle diyen de var. Değil mi? Mantıksız mı? Doğru. Ama başka şeyler de söylenebilir. Yani takım çok bitmiş olabilir ama öyle defans oyuncularının öyle kritik hamle hataları var ki o gollerde. Yani 2 dakika, bir 10 saniye önce oraya gitmesi lazım. Gitse o adam o kadar rahat vurmaz mesela. Gidemiyorsun.
Hoca tercihleri var.
Hoca tercihleri var.
Değişikliklerin bitmiş zamanı var.
Evet. Evet. Mesela Kazımcan Karataş ikinci golde. Ki maç 1-1 yani. 1-1 maç.
Kırılma anı
ya. Ya 1-1 maç. 1-1 bitse bir maç mesela Galatasaray için büyük bir avantaj.
Büyük.
1-1 bile bitse. Maç 1-1. İkinci golde Kazımcan Karataş'ın kanadında 4-5 pas yapıyorlar Bayern Münih oyuncular. En son bir tanesi topukla vuruyor. Öbürü Kazımcan Karataş'ın arkasına bir salıyor. Kazımcan Karataş'ın o anda koşuşuna baktınız mı? Ben baktım. Bir de defalarca baktım. Ben böyle bir şey görmedim. Bir Galatasaray seviyesinde bir oyuncu böyle koşamaz. Hatta bir profesyonel futbolcu koşucu bile değil. İki bacağı kürdan gibi titriyor. Düşecek. Hani derler ya
ayakta zor.
Hayalasela, hayalasela. Son nefes veriliyor. Yani son nefesini veriyor çocuk belli. Ve arkadan çaresiz gözlerle gelmeye dönmeye çalışıyor. Dönemiyor. Karşısına Abdülkerim Bardakçı çıkıyor. Bayağı bir mesafe bırakıyor. Ellerini arkadan bağlıyor. Bu da yeni stoperlerin yeni modası bu, biliyorsun değil mi? 18 içine girdin mi kolları bağlıyorlar arkadan. Hani elime çarparsa falan diye. Halbuki her pozisyonda bağlanır mı? Adam oradan şut atmayacak, belli içeri kesecek. Abdülkerim Bardakçı adamın üstüne basmıyor. Ellerini arkada bağlıyor. Adam rahat şekilde topu içeri oynuyor. Davinson Sanchez de elleri bağlı bir şekilde yere atlıyor. Topu kesmek için elleri bağlı olduğu için. O da kesemiyor. Harry Kane şasaboyu arkasına almış. Tabii iri yarı.
Box'ı koymuş.
Bu koymuş. Böyle bir önce bir topuk vuruyor. Girdiği topuk boya çarpıyor. Üçüncüyü içeri alıyor. Şimdi o ara geri dönemeyen orta saha oyuncularını da saymıyorum. Bütün bunlar olurken orta saha da geri dönemiyor. Şimdi diyecek ki herkes bittiler. Dakika 70. Bittiler.
İşte burada hoca.
He, şimdi evet, hoca burada bir kere bir hatalı. İki, bütün bu metiyeleri düzerken eğer burayı görmüyorsan, yani 3 tane golü sayayım sana, hepsinde defans oyuncularının ya zamanlama hatası var ya hamle hatası var. O kendi kendine mi oldu o goller yani? Hele 2 ve 3 çok basit oldu. 3. golde tık tık tık arkasına saldılar Boye'nin. Keriken gitti, o da çıkardı. Musiala golü atarken var ya, öyle bir vuruş biliyor musun? Hani öyle değil mi? Musiala golü atarken 3. golü. Abdülkerim 5 metre mesafe bırakmış. Yere çökerek acaba top bana çarpar mı diyor. Halbuki daha yakına vurdurtmaması lazım. Yakına, yanına gitmesi lazım. Muslera kaleyi kaybetmiş, direkt dibinde duruyor. Değil mi? Böyle gol oldu. 3. gol. İlk gol gene Kazımcan Karataş topa çift atlıyor. Arkasına çekiyor. Kesemiyor topu. Koman vuruyor. Şimdi bütün bunları yapanlar da bu oyuncular. Şimdi bütün bunları da söylersen anlarım. İyi oyunun yanında. Bütün bunlar yok gibi yorumlar yaparsan bu Galatasaray'a kötülük olur. Ha, bu eleştiriyi beğenmeyen Galatasaray taraftarına tavsiyem var benim. Kendi takımının, kendi oyuncularının aleyhinde eleştiri duymaya tahammül edemiyorsan beni ve benim gibi yorumculara dinleme. Bakın size bir liste vereyim. Şimdi burada isimlerini vermeyeyim ama bana ulaşırsanız size isim vereyim. Televizyonlarda, YouTube kanallarında, Stoper kanalında size öyle yorumcular söylerim ki Galatasaray tandanslı. Onları tavsiye ederim size. İsterseniz isimlerini vereyim. Burada vermem de yani yazılı bana sorarsanız veririm. Bakın bir tane eleştiri yapmıyorlar. Hep Metiye. Tavsiye ediyorum, onları dinleyin. Evet, vallahi dinleyin değil mi? Ne güzel. Sabah akşam Metiye dinleyin. Ha, benim takımımın çok iyi yönlerini söyleyip ama eksiklerini de söyleyen adam dinlemek istiyorsanız dinlersiniz. Yoksa dinlemeyin ve izlemeyin. Diyorum ya, hiçbir eleştiriyi kabul etmiyorsan senin şeyin var. Yani dinleyebileceğin, mecrada dinleyebileceğin yorumcu tipleri var.
Hüseyin abi, yerli hocalar öyle bir hale geldi ki, yani dediğini çok iyi anlıyorum. Mesela dün İsmail Hoca bile, yani gol yedik ama onu da kendi kalemize attık. Ya hocam, sonuçta o gol yenmiş öyle veya
tabii
böyle.
Ki.
Yani hep böyle bir nasıl derler, kılıfına uydurma. Ya şimdi mesela Okan Hoca'ya da şöyle bir soru geldi mi basın toplantısında? Herkes hocam dev Bayern Münih'e karşı şöyle oynadınız, böyle oynadınız. Ya tamam, bunu biliyoruz da mesela hocam 70'ten sonra oyuncu değişikliklerinde geç kaldığınızı düşünüyor musunuz diye bir soru geldi mi?
Gelmiştir
acaba?
Belki bilmiyorum. Gelmiştir çünkü
hatırlıyor musun belki?
Birkaç kere, çünkü bir maçta da öyle olmuştu. Tam ısınıyorduk. Oyuncu koncunu değiştirirken.
Ya hep haklı yerli olmadı. Hocalar. Hep haklısınız ya.
Tabii ki antrenörlük böyle bir sanattır zaten.
Nasıl bir sanat?
Dedim ya, yalan söylemeyi becerebileceksin antrenörlükte. Eğer beceremezsen
sen girme hocalık işine.
Ben yapamadım zaten.
Yapma. Tabii. Yapamazsın.
Tabii. Mesela her şeyi doğru çıplaklığıyla söylersen zaten yönetim kurulundan ve taraftarından tepki alırsın. Hocam tamam, doğru da her yer doğru da her yerde söylenmez abi.
Ama Fatih Terim döneminden bu yana zaten Galatasaray teknik direktörlerine böyle sorular gelmiyor. net bir şekilde söylemek gerekiyor. Gelmiyor. Niye gelmiyor onu da sorgulamak gerekiyor.
Niye Erik Gerese geliyordu abi?
İşte ona geliyor. Tudor'a geliyor. Tudor hatta
abi gel, işte
onunla
ben,
hatırlanıyor.
İşte ben de mesela eleştiriyi kabul etmeyenlere diyorum ki o tip soru sormayanları dinleyin. Çünkü onlar mesela hiç eleştirmezler.
Yerlilere gelmiyor herhalde Berk. Yani yerli isimlere gelmiyor herhalde. Bütün takımlar için aslında.
Yani insan ben televizyonda Kazımcan Karataş'ın ikinci yarı başladı, bir 10 dakika sonra artık ayaklarının titrediğini ben görüyorum televizyonda.
Canım çocuk yoruldu ya, yani eli belinde.
Koşamıyor, bitmiş. Mesela Okan Burun önünde de oynuyor. Tam taç çizgisi orada oynuyor yani. Yani sen bir antrenör olarak bunu göreceksin yani. Yani bunu görmezsen sen şimdi Okan Buruk'u niye eleştiriyorsun? Duymak istemiyor adam. Galatasaraylı özellikle duymak istemiyor Okan Buruk. Duymak istemiyor mesela Okan Buruk eleştiriyor. Ben de işte diyorum, duymak istemiyorsan duyacağın yorumcuları mesela takip et. Onlardan hep metiye, hep güzelleme duyarsın. Uçtuk, kaçtık, muştuk, bakmayın yenildiğimize. Aslında böyle falan. Tamam, dinle. Bunu söyleyenler var. Bak adlarını vereyim tek tek hepsine. Böyle 8-10 tane bulabilirsin. Ama eğer eleştiri kültürün varsa, ben niye bu kadar iyi oynadım bir maçta 3 tane gol yiyorum? Yani hem de elini sallaya sallaya adam ona veriyor, ona veriyor, ona veriyor, çıkarıyor, gol oluyor. Niye yiyorum? Takım bitiyor ondan. Takım niye bitiyor? Çok baskı yaptık. Tamam da ne yapayım yani şimdi? Ne yani yapmasaydın? Hani dur ben yapayım. Yap, bravo, iyi de yaptın. O baskıda da yorgunluk da olur, olur. Ama oyunun bir bölümünde hoca müdahale eder. Defans oyuncuları da kendiliğinden bile olsa daha dengeli dururlar. Değil mi? Skora göre oynama diye bir şey vardır. Maça göre, skora göre, havaya göre, değil mi? Hakeme göre. Yani bütün bunları da yaparsın. Yaparsan başarılı olursun. Bütün bunlar yapıldı ama şanssızlık. O da bir bakış açısı. O, tamam, kabul etmem ama saygı duyarım. Böyle de bakabilirsin. Bakabilirsin. Yani ben söylediklerimi çok... çok iyi söylediğimi, çok iyi açıkladığımı tahmin ediyorum.
Çok netsin.
Yani. Çok net söylüyorum. Aa, bunu kabul etmiyorsan da
sen şanssız bir yorumcusun.
Yani ben bunu evet. Yani bunu kabul etmiyorsan da, bunu başka şeylere çekiyorsan da, hani ben Galatasaraylı değilim, onun için böyle konuşuyorum diyorsan, ben de sana Galatasaraylı olan yorumcuları tavsiye ediyorum. Hiçbir şey duymazsın olumsuz. Her şey dört dörtlüktür. Üç tane Yemen'e
lan. Dört dörtlük olan bir şey Icardi abi. Dört dörtlük.
Tabii ki gol attı. Adama diyor ki senin işin gol atmak ve atıyor.
Tık tık tık. Sakat fark etmiyor.
Atıyor. Yani öyle iğneyle atıyor. İğnesiz atıyor.
Böyle Rize kafilesine dahil edilmiş Icardi.
Tamam. Demek ki iyileşti.
Nasıl bir sakatlıktır hocam o? Sen hiç yaşadın mı öyle bir şey?
Bilmiyorum ben. Yani öyle bir sakatlık yaşamadım. Yani ben bilmiyorum. Hatta hiç sakatlık yaşamadık desem olur. Küçük bir menisküs geçirmiştim dizimden. O da bir ay falan sürmüştü. Onun dışında yani Allah
çatır çatır sizin oynanan zamanda. Sen evet. Sakatlık yaşamadın mı? Cem de stoper oynuyorsun.
Evet. İşte bir tane menisküs.
Hiç mi yaşamadın?
Menisküs oldum bir ya.
Efendim onu herkes dizimden oluyor.
İşte o da bir ay alçıda
haber
kaldı.
Haber değeri taşımıyor.
Bir ay alçıda kaldı. Sonra bitti. Öyle büyük yani Allah korusun öyle bağ kopması, adele atması. Mesela adele kopması, adele atması bende hiç olmadı. Çünkü adelem yoktu benim. Adelem olmadığı için.
Çünkü futbolculuğunda Abdülkerim Durmaz kendine bakan bir futbolçuydu. Elimden tesislere.
Bak bunu var ya.
Tesislerden evine gelen.
Bunu var ya Melih. O dönem yaşayanlardan hiç kimse yemez.
Ya hadi oradan diyen çok kişi vardı.
Şansal abinin bak bakayım yazılarına. Milliyette
söyledim.
O 23 yaşındayken Abdülkerim abim dere ağzında o arkada bir kulübe vardı. Ha. 10 kişilik orada sobayla ısınırdık.
Vallahi
Necmi rahmetli Gülümsel ya. Abim onunla Can Tanrıyer, Şansal Büyük abi bütün şeyler Nezi Alkış.
Evet.
Sen de ertesi gün pazartesi bakıyorsun kaç yıldız vermişler bana.
Evet.
Ama bir yıldız görünce nasıl böyle düşüyordunuz değil mi?
Benim ama spor dergilerinden çok magazin dergilerinde resmim çıktığı için fotoğrafım.
Evet. Reklamlardan sonra Lale abla telefon attığımızda.
Ben başka yıldızlarla uğraşıyordum o ara.
Cumaları başka bir yıldızı başlıyor bize biliyorsun. Biz sizin bütün televizyon aldık biz buraya. Bir Can Bali.
Öyle mi?
Tabii.
Aa.
Ne kadar Adanalı varsa Radyo Gol'de topluyoruz. Ümit Karan'dan sonra.
Hayırlı olsun.
Bizden haftaya başlayacaklar.
Hayırlı olsun.
Bizden önce saat 13-14 bandında Abdülkerim abi sana da selamları var Bircan'ın.
Aleykümselam.
Abdülkerim Durmaz ve Melih Şendil'le Offside Bayrağı devam ediyor.
Müzik Offside bayrağına devam ediyoruz. Hocam artık Manchester United içerideki maç olmazsa olmaz hale geldi Galatasaray açısından. O maçı mutlak almak zorunda sarı kırmızılılar.
Evet, şeyi yani Almanya'daki maçı 0 puan olarak mı
düşünüyorsun? Ümit hocam öyle dedi. Ümit Karan öyle dedi. Ne mümkün dedi? Değil dedi. Bayern Münih'i orada yenmek dedi. Ya mümkün değil derken tabii ki futbol bu. Futbol varlık ama. Ki.
Aynen öyle.
Yani normal mantıkta zor.
Evet, yani Manchester deplasmanına giderken de birçok insan aynı bu mantıktaydı. Yani Manchester'dan bir puan alırsak iyidir falan. Manchester hani kötü yıllar, kötü zamanlar geçirse de Manchester Manchester'dır. Old Trafford'da oynamak zordur. Öyle derlerdi. Değil mi? Galatasaray gitti, bırak bir puan almayı. 3-2, 3 gol atarak kazandı bir de. 3 puanla döndü. Bayern Münih'e Allianz Arena'da kazanmak daha da zordur. Evet. Hani takımların gücüne bakınca. Ama olmaz, mümkün değil diye bir şey yoktur. Futbol nelerle dolu olabilir. Ama mantık açısından baktığında evet, Bayern Münih oradaki maçı da kazanır diye düşünüyoruz hepimiz. Ondan sonra dediğin gibi iş şeye kalıyor. İçerideki Manchester maçına kalıyor. Tabii ki Galatasaray Almanya'da oynarken Manchester'la kopanak onlar da bir kere daha oynayacaklar. Bu sefer Danimarka'da oynanacak maç. Şimdi o maçın sonucu da çok enteresan, değil mi? Şimdi Galatasaray'ın kaybettiğini varsayıyoruz.
Şu maç 1-1 bitseydi be.
Tabii ki Onana o penaltıyı kurtaracağı tuttu.
Şu an daha çok sen bunları hesaplayınca daha çok yandı.
Tabii ki ben maçlardan önce de hesapladım. Hesap yaptım.
Ya yenmeye değil de bak beraber.
Tabii ki hesap yaptım. Şimdi hesapta mesela şimdi berabere bitseydi çok daha iyi olacak. Şimdi mesela diyoruz ki Bayern Münih Almanya'da Galatasaray yenilir 4 puan da kalır diyoruz değil mi mantık olarak? Hı hı. Evet. Peki Kopenhag'daki maç ne olur? Manchester maçı. Manchester orada da yenerse Kopenhag'ı olabilecek bir durum mu? Evet, olabilecek bir durum. 6 puana çıkıyor o yerden yere evet. Vurduğumuz Manchester. 6 puan yani Galatasaray'a buraya gelirken adamlar Galatasaray'ın 2 puan önünde gelecek. 6'ya 4. Değil mi? Beraberlik de Manchester'a yetecek o zaman. Başka bir maç oynanacak. Bak ne yani neler.
Çok farklı senaryolar.
Neler senaryolar var. Diyelim ki maçı Kopenhag'da Kopenhag kazandı.
Ki çok büyük olasılık.
Kopenhag tabii ki. Kopenhag daha iyi takım. Daha iyi Kopenhag takım. Kazandı. Kopenhag kaç puan yapıyor? 4. 4 yapıyor değil mi?
Evet.
He? 4 yapıyor.
Evet.
4 yaptı mı Kopenhag? Galatasaray'da 4'te kaldı mı? Bayern Münih'te kaybedecek diye düşünüyoruz Almanya'da. Sonra da geldi Galatasaray Manchester'ı burada yendi. Kaç oldu? Galatasaray 7. 4 puanı yok mu Galatasaray'ın? Manchester'ı yenerse kaç olur? 7 olur. Son maç Kopenhag'a gidiyor. Kopenhag'ın 4 olduğunu düşünüyoruz. Manchester'ı Kopenhag yenerse.
Tamam.
O da 4 oluyor mu? Galatasaray oraya kaç puanla gidiyor? 7 puanla. Kopenhag 4. Maç nerede? Kopenhag'da. Kopenhag son maç ya Galatasaray'ı yenerse ikisi de 7-7 oluyor mu?
Oluyor.
İkili avarajda kim önde? Kopenhag. Kopenhag önde. Burada berabere kaldı. Of. Orada seni yenmiş olacak. Yani işler nereye gidiyor? Yani maç skorları çok önemli. Mesela dediğin gibi Onana o penaltıyı kurtarmasa değil mi? Şey kaç puanda kalıyordu? Manchester bir puan olacaktı değil mi Manchester'ın berabere kalsa? Bir puan olacaktı. Bir puan da kalacak. Öbürü de 2 puan da kalacaktı. Yani o maçta 90+6'da da Onana'nın penaltı kurtaracağı tuttu. Yani hesaplar çok karışacak maçlara göre. Hala karışacak. Bütün bu hesapları bitirmek için Galatasaray mucize Almanya'dan puan çıkarır. Biz hep yenilecek diye hesap yaptık. Değil mi?
Evet, şimdi Avrupa maçları mesaisi yani, olunca dinleyicilerimize uzanamadık canım hocam. 0212-273-10-10'dan hem telefon alabiliriz. Mesajları telefon gelene kadar bakabiliriz. Telefon varsa Alberk.
Var. Sonu 45-65 ile bitiyor. 45-65 hoş geldiniz diyelim ve sesini duyalım.
Alo.
Evet.
Merhabalar.
Merhaba. Hoş geldiniz. Tanıyalım sizi.
Hoş bulduk Melih abi. Özcan ben. Sesim telefondan geliyor mu?
Geliyor Özcan, dinliyoruz. Alalım sorunu.
Bir saniye, radyom açık kaldı. Ben radyoyu kapatayım. Şimdi tamam.
Şu an düzelmiş.
Afrikalı hocam sana da merhabalar.
Merhaba Özcan.
Ya ben dün de bağlandım Ümit hocamın yayında. Ben Galatasaray konuşuyorsun. Ben Fenerbahçe'deyim ama Yani üzülmüştüm. Tekrar aynı şeyleri tekrar söyleyeyim, üzerinden geçeyim. Yani yıkıldık yani. Ben Fenerbahçe olarak o duyguları yaşadım. O oyunu o olamalıydı. Abdülkerim hocam, dün Fenerbahçe maçını izlerken şöyle bir hisse kapıldım. Fenerbahçe sanırım gerçek 11'ini buldu. Lakin yani takımın yarısı değişince o ahengi tutmadığını gördüm. Peki sorum şu. İsmail Hoca Avrupa kupalarına gerçekten önem veriyor mu? Veriyor ise eğer, bundan sonraki maçlarda daha bir ilk 11'e yakın kadroyla çıkar mı? Çünkü dünkü oyunu ben açık konuşmak kimse beğenmedi. Hani siz de beğenmediğinizi söylüyorsunuz. Evet. Sorun bu. Bunu sormak istiyorum. Bunu çok merak ediyorum.
Evet.
Yani Avrupa kupaları benim için çok önemli. Yani lig de önemli ama evet. Hani Avrupa kupalarından alacağımız bir yarı final, bir hani kupadan bahsediyor millet. Hani biz Fenerbahçe olarak 2-3 takımdan bir tanesiyiz gibi görünüyor. Favorilerin arasındayız ama hani ben o kadar da büyük, açık konuşmak gerekirse daha yolun başındayız. Büyük düşünmememiz gerektiğini düşünüyorum. Daha hani İsmail Kartal'ın dediği gibi hani maç düşünüyoruz dedi ya.
Evet.
Ben şeye takılmıyorum mesela, hani 17-17, 27-17 onlara takılmıyorum ben ama sanki futbolcular biraz artık o işin stresine mi girdiler bilmiyorum. Bir de siz bir şey dediniz. Benim için en pardon zorlu maç Pendik maçı diye. Ben de dün bir arkadaş sohbet ortamında aynı şeyi söyledim. Ben bu haftaki maçtan çok korkuyorum diye. Tabii ki lig maçları değil ama Avrupa Kupası maçları için ve kadro yapılanması için yorumunuzu merak ediyorum.
Ya şimdi bu Avrupa Kupalarına İsmail Kartal önem vermiyor mu lafı biraz şey olur. Yani bence veriyor. Bayağı da önem veriyor. Fakat rakip takımlara, gruptaki takımlara baktığın zaman ve bugüne kadar alınan sonuçlara baktığın zaman Fenerbahçe dün çıktığı kadroyla, hatta daha bile fazla abartsa şeyi, ne o rotasyonu, yine de bu rakipleri yeneceğini düşünüyor İsmail Kartal. Oyuncular da öyle düşünüyor. Biraz bir motivasyon eksikliği oldu diye düşünüyorum. Şöyle düşünelim. Konferans liginde bu gruptan Fenerbahçe çıkacak. Her türlü çıkacak. Velev ki bundan sonraki maçları kaybetse bile ikinci çıkar yani, çıkıyor. Şimdi diyelim ki ilerleyen turlarda bir çeyrek final o falan olursa, oralarda güçlü takımlar çıktığında, işte kim olur ne bileyim, Aston Villa, West Ham, Eintracht Frankfurt, bayağı güçlü takımlar da var. O takımlar çıkınca İsmail Kartal o zaman önüm verip vermediğini, böyle bir kadroyla çıkmaz. O zaman ideal ya da ideale çok yakın bir kadroyla çıkar diye düşünüyorum. Bu maçları Fenerbahçe'nin 25 kişilik, 26 kişilik neyse kadrosunda bulunan herhangi bir 11'le bile kazanabileceğini İsmail Kartal inanmış. Aynı zamanda da böyle olacağını biliyor. Nitekim dün çok yetersiz bir oyunla bile maç 3-1 bitti. Yani çok yetersiz bir oyunla bile 3-1 bitti. Burada oynanacak Spartak Tırnava maçı da 11 kişi rotasyonda ise buradaki maçı da Fenerbahçe kazanacak, Spartak Tırnava evet. maçını. Hocam, dolayısıyla önem veriyordur ama maç bakıyordur maçın zorluk derecesine göre.
Galatasaray yöneticisi Sayın Metin Öztürk'ün bir açıklaması var. Fenerbahçe ile Süper Kupa maçına çıkacağız. Fenerbahçe ile ertesi günde oynarız, hiç sorun değil. Taraftarımızı ve beni de rahatsız eden, demiş Sayın Metin Öztürk, Cumhuriyet'in 100. yılında başka ülkede oynamak. Biz başkaları gibi kendimizi Cumhuriyet ilan etmedik. Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray mottosuyla yola çıktık. TFF Londra derse, Madrid derse de gider oynarız. Süper Kupa'nın bir başka ülkede oynanmasını taraftar olarak istemiyorum. Galatasaraylıların düşüncesi bu. Eminim Fenerbahçe taraftarının da görüşü bu. Ankara'da mı, Samsun'da mı oynarız bilemem. Kadıköy'de bile oynarız. Atatürk Olimpiyat Stadında oynayalım. Neden başka ülkenin insanlarıyla uğraşalım? Taraftarlar yarı yarıya otursun. Cumhurbaşkanı da gelsin kupayı versin. Seneye nerede isterlerse oynarız. Cumhurbaşkanımız bu konuya el atmalı, demiş Sayın Metin Öztürk.
Zaten Fenerbahçe tarafının da görüşü bu. Yani oynansın Ankara'da, İstanbul'da. Nerede oynanır, Samsun'da, nerede oynanırsa olsun ülkede oynansın. Zaten bu kupanın adı Cumhurbaşkanlığı Kupası'ydı, biliyorsun değil mi?
Tabii tabii.
Sonra adı değişti, şey oldu, Süper Kupa oldu. Bu Ziraat Kupası'yla ligi kazanan takımların sene sonunda oynadığı bir nevi aslında gösteri maçı gibidir.
Tabii canım. Başbakanlık Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası.
Eskiden Başbakanlık Kupası vardı, bir de Cumhurbaşkanlığı Kupası. Cumhurbaşkanlığı Kupası işte bugünkü bu oynanacak Süper Kupa. Kupa Türkiye Kupası'nı alanla Türkiye Ligi şampiyonu oynardı yazın, ligler bittikten sonra. Bu bir aslında gösteri maçı gibi bir maç olurdu. Yine öyle olması lazım. Görsel, iki takım taraftarları gelsin, otursun.
Ama işte Cumhuriyet'in 100. yılı olması sebebiyle birçok dinleyicimiz evet. maçın Samsun'da oynanması
evet,
gerektiğini
evet, işte düşünüyor. Öyle diyorum. Gene öyle olsun işte. Türkiye'de oynansın. Bir herkes bunu istiyor. Hayır, biz ülkede oynamayalım diyen taraf var mı? Galatasaraylısı da Fenerlisi de, hem taraftarları hem yönetimleri. Böyle bir karar almış federasyon. Federasyon zaten işte diyorum ya, şeyin başında konu. Hani bir şeyler yapıyorlar. Müzik arıyorlar. Lig müziği, bilmem ne şeyi falan filan. Arıyorlar, böyle arayış içindeler. Şimdi Suudi Arabistan'ı buldular. Yarın öbür gün Patagonya'da oynatırlar. Ama onu yapmaya herhalde ömürleri yetmeyecek. Bu federasyon ömrü öbür senenin sonunda Süper Kupa maçını nerede oynatacağız diye belli düşünmeye olmaz.
Belli
yetmez.
Olmaz. He? Belli olmaz.
Öyle mi?
Belli olmaz.
O zaman Türk futboluna ne oluyorsa müstahak. O zaman kulüpler hiç şikayet etmesinler. Hiç. Bütün kulüplere bakıyorum, şikayet ediyorlar. Etmeyin o zaman kardeşim. Tamam, böyle devam edin.
Alo.
Alo.
Merhaba, tanıyalım sizi.
Merhaba, Ataşehir'den Fatih.
Fatih Bey, hoş geldiniz. Alalım sorunuzu.
Hoş bulduk. Öncelikle ben geçen hafta da bağlanmaya çalıştım da biraz bağlanamadım. Taksi şoförüyüm ben. Şimdi ben Abdülkerim Hocam'a soru sormak istiyorum. Şimdi Pendik stadında bu hafta bir maça çıkacağız da. Yani Pendik küçümsediğimiz falan için kesinlikle değil. Ama yani bu ligin değerini arttıramayız. Böyle statlarda arttıramayız. Şimdi 2500 kişi taraftarın olduğu bir statta futbolcular bile havaya giremez. Bu her iki takım için de geçerli. Şimdi maça gitmek istiyoruz. Pendik Spor'un gerçekten demek ki paraya ihtiyacı yok. Geçen sene İstanbul Spor Olimpiyat Stadı'nda 15'er bin kişilik deplasman tribünlerinden çok güzel paralar kazandı. Yani bu hafta Fenerbahçe oynuyor. İki hafta sonra inşallah Galatasaray da oynar. Oynamazsa kimse demesin ki bu TFF'de art niyet yok falan demesin. Bir de bir şey daha sormak istiyorum hocama. Diyorlar ki Fenerbahçe'nin TFF içinde bilmem işte şeyleri var diyorlar. Ali Koç'a mesaj gitti diyorlar. Ali Koç'a mesajın gittiğinin haberi Erdem Tümür'e nasıl geliyor? Burada da bir çelişki var. Öyle bir durum varsa ki. Yani Galatasaray'ın bugün 5 tane, Galatasaray'ın adının altında kongre üyesi, ikinci başkanı Yusuf Günay olsun. Bunlar TFF'de çok yetkili kurullarda görevli kişiler. Yani Fenerbahçe'nin burada kullandığını bunlar izin verir mi? Hocama sormak istiyorum.
Peki, çok teşekkürler Fatih Bey. İyi seyirler.
Evet. Defalarca konuştuğumuz şeyler. Yani ben artık bu konulara çok giriyorum ve şey oluyor. Ne o? Böyle laf kalabalığı yapıyoruz. Diyoruz ki işte öyle olmaz, böyle olmaz. Pendik konusunun statı zaten, değil mi? Konuştuk. Fenerbahçe'nin kullandığı şey de tamamen bir palavradır, algıdır. Ben dünya üzerinde bu kadar çok kullanıp da 9 yıldır şampiyon olmayan bir takım bilmiyorum, duymadım. Ya bu nasıl al, bizi kollamasınlar ya. Vallahi billahi. Ya biz kollamasınlar. Kollamak demin böyle oluyor. Kollanmayan takımlara bile şampiyon oluyor her sene. Oh, çatır çatır ikişer kere, üçer kere.
Bana sallayan adam geldi.
Ama kollananlar olmuyor 9 senedir. Ben, biz de kullananlardan olmayalım.
Bana izindeyken sallayan geldi.
Kim o?
Doğan.
Ha, Doğan hoş geldin. Doğan hoş geldin. Melih burada, bak geçen hafta konuşan
şimdi. Hadi sıkıysa suratıma söyle.
Söylesene. Hadi. Geçen hafta neler söylüyordun? Yok, parayı bulmuş da tatile gidiyormuş da.
Allah bana sabır versin. Başka da hiçbir şey istemiyorum şu an. Hayırlı bir cuma gününde Rabbimden sabır niyaz ettim, ihsan eyledim.
İşte, yap ondan sonra da tövbe et. Bu da var ya işte böyle.
Hani ne için verdiğim mesaj, beyler hadi toparlayın gidin mi bu tavırlar falan böyle.
Hadi bu haftayı böyle geçirdin. Önümüzdeki hafta ne yapacaksın acaba?
Niye, ne oldu, kovuluyor muyum?
Bir Cambali'den sonra yayına girmek nasıl olacak? Aldın mı haberi?
Aa, Melih söyledi.
Melih abi tatile gidiyor sandım yine.
Melih kendi söyledi temin. Evet. Vallahi Doğancığım, ben biliyorsun ben yani doğrucu Davut'um, ben yalan söyleyemem. Dün söylediklerini birebir anlattım. Yani kusura bakma. Tamam, seni
not edildi hocam.
Seni seviyorum ama hani Melih'i de seviyorum.
Ama beni can yürekten savunduğun için de bütün sana bak, olan saygım daha da arttı.
Yürü be.
Bak Melih, seni nasıl savunduğumu Radyo Gol Offside Bayrağı programı dinleyenler biliyor.
Saksı değilim ben.
Arşive bile bakmayacağım. Arşive bile bakmayacağım, eminim. Hocam ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Seni çok seviyoruz.
Ben de çok seviyorum.
Doğan'ın kanunları başlıyor. Mahallenin delisi geldi. 2 saat boyunca trafik falan hikaye hepiniz için. Doğan'ım. Sesine kuvvet. Doğan,
arkamızdan, teşekkür ederim. Arkamızdan konuşmazsan memnun olurum. Çünkü radyo golün...
En sevdiğim.
En sevdiğin değil mi?
En sevdiğim.
Ben işte bak gördün mü? Yalan söylememişim. Geçen hafta da senin arkandan attı tuttu.
Ama ben dinlediğini bildiğim için konuşuyorum. Arabayla giderken eve doğru.
Sonra deli gibi dinliyorum bana sallayacak mı diye.
Abdülkerim Durmaz ve Melih Şendil'le Offside Bayrağı sona erdi.